Çatışma ve İletişim HBR Duygusal Zeka Serisi Seslendiren Burak Pulat 1. Çatışma sıcak mı yoksa soğuk mu? Mark Gerzon. Bir lider olarak sık sık çatışmalarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu da işinizin bir parçasıdır. Ancak bir çatışmayı çözmeye girişmeden önce durup kendinize şu soruyu sormanız gerekir. Soğuk mu, sıcak mı? Şimdi söyleyeceğimiz iki tanım bu hayati soruya yanıt vermenize yardımcı olacaktır. Sıcak çatışma, bir ya da daha çok sayıda tarafın fazla duygusal olması ve şunların biri ya da birkaçını yapmasıdır. Yüksek sesle konuşmak ya da bağırmak, saldırgan bir tavır sergilemek, fiziksel şiddet uygulamak ya da uygulama tehdidinde bulunmak, tahrik edici bir dil kullanmak, kontrolünü kaybetmiş gibi ve patlayacak gibi görünmek. Soğuk çatışma, taraflardan biri ya da birkaçının duygularını bastırıyor gibi görünmesi ya da duygusuz bir tavır sergilemesi ve şunların biri ya da birkaçını yapmasıdır. Kendi kendine mırıldanmak ya da dudaklarını ısırmak, fiziksel olarak geri çekilmek ya da kontrollü durmak, çatışmadan kaçınmak ya da konuyu değiştirmek, sessiz kalmak ya da pasif-agresif bir tonda konuşmak, kendini kapatmış ya da donup kalmış gibi durmak. Bu çatışmaların ikisi de yapıcı değildir. Ilık çatışmalar, yani tartışmanın başladığı ancak düşmanca duygularla alevlenmediği çatışmalar çok daha yapıcıdır. Soğuk bir çatışmayla karşı karşıyaysanız onu ısıtma, sıcak bir çatışmayla karşı karşıyaysanızsa soğutma becerisine sahip olmanız gerekir. Çatışmanın çözümü için tıpkı yemek yapmak gibi optimum sıcaklığın yakalanması gerekir. Çok sıcak olması çatışmanın patlamaya dönüşmesine, hedefinize ulaşma şansınızın yanıp kül olmasına, ilişkilerinizin kızgınlık ya da açık düşmanlık nedeniyle bozulmasına neden olabilir. Çatışma çok soğuksa bu kez hedefinize ulaşma şansınız suya düşebilir. İfade edilmeyen duygular ve bastırılmış kaygılar ilişkinizde soğuk bir hava estirebilir. Bir lider olarak çatışmaları yararlı ve verimli olacağı sıcaklığa taşımanız gerekir. Profesyonel olarak çatışmalarla baş ettiğim 20 yıl boyunca hem sıcak hem de soğuk çatışma ortamında bulundum. Şirketler, eğitim kurumları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dini kurumlarda genellikle soğuk çatışmalarla karşılaştım. Ancak hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Birleşmiş Milletler arabulucusu olarak dünyada çatışmaların yaşandığı bölgelerin politikacılarında genellikle sıcak çatışmalar gördüm. Bunlar, sıcak-soğuk ayrımını yapabilmenin, herhangi bir organizasyonda arabuluculuk yapabilme yolunda atılması gereken ilk adım olduğunu bizzat öğrenmemi sağladı. Somut bir sıcak-soğuk teşhisi ardından bu sorunu yaratan dinamiklerin neleri olabileceğini anlamak gerekir. Çatışma sıcaksa, patlama potansiyeli taşıyan enerjiyi kontrol altında tutabilecek temel kurallar belirlemeden, sıcak çatışma halindeki tarafları aynı ortamda bir araya getirmemelisiniz. Örneğin, birbirlerine sözlü saldırıları olmuş iki yönetim kurulu üyesi arasındaki çatışmayı çözmeye çalışıyorsanız, yönetim kurulu toplantısında herhangi birinin söz almasına fırsat vermeden önce temel kuralları net şekilde ortaya koymalısınız ve herkesin hemfikir olmasını sağlamalısınız. Şu yaklaşımı deneyin. Herkesi çember şeklinde oturtun. Ardından insanların sırayla kesin sınırlar çerçevesinde, örneğin 3'er dakika konuşmasını sağlayın. Herkes için kendisi ve duyguları hakkında konuşmasını sağlayacak sorular belirleyin. Örneğin, Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleriyle çalıştığımda, eğitimlerin açılış sorusu, Temsilciler Meclisi'nin farklılıklarla baş etme yöntemleri sizi ve ailenizi nasıl etkiliyor olurdu. Bu tür bir soru-cevap seansı, kişisel saldırılara engel olan, herkesin söz almasına olanak veren, insanların daha zorlu alanlara adım atmadan önce karşılıklı güven pekiştirmesini sağlayan bir açılış turu işlevi görür. Çatışma soğuksa, soğuk çatışmada katılımcı ya da paydaşları bir araya getirerek yapıcı bir iletişim kurmalarını sağlayabilirsiniz. Düzgün oluşturulmuş bir diyalog, çatışmayı, buzların çözülmesini ve dönüşüm sürecinin başlamasını sağlayacak kadar ısıtabilir. Yine de tetikte ve hazırlıklı olmanız gerekir. Soğuk çatışmanın nedeni genellikle duyguların bastırılıyor olmasıdır. Bu yüzden ortamı ısıtırken sıcaklığın beklenmedik şekilde fırlamasına engel olmak için neler yapmak gerektiğini bilmeniz gerekir. Bunu başarabilmek için müzakere ve diyalog yöntemini kullanın. Grup zorlu bir meseleyle yüzleşmekten kaçınıyorsa aradaki farkları münazara yoluyla ortaya çıkarın. İki ya da gerekirse daha çok sayıda ekip oluşturun ve gerçek bir münazara başlatın. Bu, farklılıkların vurgulanmasını ve hasır altı edilen çatışmanın farkına varılmasını sağlayacaktır. Hem sıcak hem de soğuk çatışmalarda. Çatışma ister sıcak olsun, ister soğuk, amacınız taviz vermek değil, aradaki mesafeyi kapatacak köprüler kurmak, yeni seçenekler ve çözümler üretmek olmalıdır. Köprü kurmak, eski düşmanlar arasındaki bağ ve güven hissini pekiştirmek anlamına gelir. İnovasyon, taviz vermekten çok farklıdır. Yeni çözüm yollarının ve olasılıkların ortaya çıkması anlamına gelir. Çatışmaları çözmek, bir gecede öğrenilebilecek bir şey değildir. Zaman, pratik ve değerlendirme gerektirir. Henüz gerekli becerileri edinemeden kendinizi bir çatışmanın ortasında bulduysanız, üçüncü bir taraf ya da profesyonel bir arabulucudan yardım almayı düşünebilirsiniz. Ama bu kitabı okuduğumuz sırada yoğun ve acil çözüm gerektiren bir çatışmanın ortasındaysanız, şu tavsiyeleri aklınızda tutun. Zamanı lehinize kullanın. Harekete geçmek için acele etmeyin. Tehlikede olmadığınız sürece farklı seçenekleri göz önünde bulundurun. Aksi halde pişman olabileceğiniz bir şey söyleyebilir ya da yapabilirsiniz. Hedefinizi belirleyin ve bu hedefe odaklanın. Dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. Konudan sapmayın. İnsanları suçlamaktan, hedef göstermekten kaçının. İnsana değil, probleme odaklanın. Bilgiçlik taslamaktan sakının. Açık görüşlü olun. Değerli bir şeyler öğrenebileceğinizi göreceksiniz. Her şeyi dinleyin, ancak her şeye cevap vermeyin. Her konuya eğilmeniz gerekmez. Sadece fark yaratacak konulara odaklanın. Taraf tutmadan önce durum değerlendirmesi yapın. Herkesi dinlemeden konuşmaya veya herhangi bir şey yapmaya kalkışmayın. Durumu net bir şekilde kavramadan kestirme yollara sapmayın. Üçüncü bir taraftan yardım almayı düşünün. Tarafsız biri, her iki taraf için de önem taşıyan farklı bir bakış açısı sunabilir. Rakibin sizi tanımasına olanak tanıyın. Kalkanlarınızı indirip, karşı tarafın sizi tanımasına izin vermek, bakış açınızı anlamalarına yardımcı olabilir. Termometreyi kontrol edin. Çatışma hala sıcaksa hemen çözüme ulaşmaya çalışmayın. Konuya ortam sakinleştiğinde dönme konusunda anlaşma sağlamaya çalışın. Altın kuralı göz önünde bulundurun. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, başkalarına da o şekilde davranın. Kibar olun, şefkatli olun. Bu tutumunuz, karşı tarafa aynı şekilde davranma konusunda ilham verecektir. Çatışma ortamında yol alabilme becerisi, lider olarak karakterinizi sergilemenin temel yollarından biridir. Ders çıkarabilmek için en uygun zaman, çatışmanın çok sıcak ya da çok soğuk olmadığı dönemdir. Sıcaklığı kontrol edebilmeyi öğrenirseniz, karşınıza çıkması kaçınılmaz olan bir sonraki çatışmayla daha yaratıcı şekilde baş edebilirsiniz. Mark Gerson, Leading Through Conflict, How Successful Leaders Transform Differences into Opportunities, Harvard Business School Press, 2006, kitabının yazarı ve Arabulucular Vakfı. Mediators Foundation başkanıdır. İki, stresli bir konuşmada gerginliği ortadan kaldırmak. Holly Weeks. Yaşamımız boyunca konuşuruz. İnsan konuşan hayvandır. Gevezelik ederiz, boşboğazlık ederiz, dedikodu yaparız, şaka yaparız. Ancak sıklıkla hatta istediğimizden çok daha fazla bizi başka türden konuşmaların kıramayacağı kadar kıran, aklımızdan çıkmayan stresli konuşmalar da yaparız. Bu stresli konuşmalar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. İş dünyasında bir çalışanı işten çıkarmaktan tutun da, tuhaf ama gerçek, övgüleri kabul etmeye dek her alanda karşımıza çıkabilirler. Ancak konu ne olursa olsun, stresli konuşmalar taşıdıkları duygusal ağırlıktan dolayı diğerlerinden farklıdır. Bu konuşmalar bizde ya da karşı tarafta utanca, gerilime, öfkeye, acıya ya da korkuya yol açabilir. Aslına bakarsanız getirdiği bu gerilim yüzünden insanlar bu tür konuşmalar yapmaktan kaçınır. Bu strateji illaki yanlış olmak zorunda değildir. Sonuçta ilk angajman kurallarından biri girilecek savaşı seçmektir. Ancak sorunlardan kaçınmanın, zor insanları yatıştırmanın ve gerilimi yumuşatmaya çalışmanın bedeli kimi zaman çok ağır olabilir. Çünkü bu bazen problemi daha da ağırlaştırır, ilişkiyi daha fazla bozar. Stresli konuşmalar bu kadar yaygın ve bu kadar acı verici olduğuna göre, neden bu konudaki becerimizi geliştirmeye çalışmıyoruz? Cevap, duyguların etkisinde kalmamızdır. Bir meseleyle duygusal bağ kurmadığımızda onun normal olduğunu, çözülebileceğini ya da en azından yönetilebileceğini biliriz. Ancak işin içine duygular girdiğinde çoğumuzun dengesi bozulur. Yoğun mücadeleye sahne olan bir oyunda nefesi kesilen bir oyun kurucu gibi biz de gol atma umudumuzu kaybederiz. Son 20 yıldır stresli konuşmalarda iletişim kurma yolları konusunda Amerikan üniversitelerinde ders veriyor. Büyük şirketlerde atölye çalışmaları düzenliyorum. Bir laboratuvar işlevi gören bu sınıflarda birçok insanın hassas konuları konuşmakta güçlük çektiğini öğrendim. Adeta tüm bildiğimizi unutur, olup bitenleri değerlendiremez, olumlu sonuca ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilemez hale geliriz. Oysa stresli bir konuşma böyle olmak zorunda değildir. Pek çok yöneticinin farkındalığını artırarak, önceden prova yaparak ve başarısı kanıtlanmış 3 iletişim tekniğini uygulayarak zorlu konuşmalarla ilgili becerisini artırdığına tanık oldum. Beni sakın yanlış anlamayın. Stresli konuşmalar için standart bir yaklaşım yoktur. Birçok değişken ve yoğun gerilim söz konusu olduğundan, zorlu durumlarda her etkileşim birbirinden farklı olacaktır. Bununla birlikte stresli konuşmaların hemen hemen tamamı, her biri farklı problem barındıran sınırlı sayıda temel konuşmanın bir karışımı sayılır. İlerleyen sayfalarda bu sorunları öngörebilme ve ele alma yollarını işleyeceğiz. Ama öncelikle iş yerinde sık sık karşılaştığımız 3 temel stresli konuşma türüne göz atalım. Sana kötü bir haberim var. Kötü haber vermek genellikle her iki taraf için de zordur. Konuşan kişi streslidir. Dinleyense bu konuşmanın nereye varacağı konusunda kaygı taşır. Bir sivil toplum örgütünün direktörü olan David'i ele alalım. Hırslı bir araştırmacı olan ve kendi performansı konusunda diğerlerinden daha iyimser değerlendirmelerde bulunan Jeremy ile can sıkıcı bir konuşma yapması gerekiyordu. Jeremy'nin geçmişte hak ettiğinden daha olumlu değerlendirmeler almış olması sorunu daha da karmaşıklaştırıyordu. Bunun birkaç nedeni vardı. İlki kurum kültürüydü. Orası fikir ayrılıklarının pek yaşanmadığı bir örgüttü. Dahası Jeremy hem kendi becerilerine hem de akademik altyapısına çok güveniyordu. Böyle olunca en iyi niyetli eleştiri karşısında bile savunmaya geçiyordu. Bu da David dahil herkesin Jeremy ile kaliteli bir iş çıkarmasına engel olan zayıflıkları hakkında konuşmayı ertelemesine neden oluyordu. Jeremy'nin insanları kıran, iğneleyici bir mizah anlayışı vardı. Bu konuda kimse ona doğrudan bir şey söyleyemiyordu ama zamanla onunla çalışmak istemeyen insanların sayısı artıyordu. Yıllardır somut bir eleştiriyle karşılaşmadığı için Jeremy'nin iğneleyici lafları sürüp gidiyor, çalışanların huzursuzluğu daha da artıyordu. Bu tür konuşmalardaki en büyük güçlük doğru giriş yapmaktır. Konuşma iyi başlarsa iyi gitme olasılığı da yüksektir. Kötü bir girişse konuşmanın kalan kısmını da tehlikeye atar. İnsanlar bu tür konuşmalara kabalık etmemek için genellikle havadan sudan sohbetlerle başlar. David de söze, "Ne olacak bu Red Sox'ın hali?" diye girdi. Jeremy doğal olarak David'in varmak istediği yer konusunda yanlış bir fikre kapıldı. Her zamanki kendini beğenmiş, ukala tavrını sürdürdü. Bunu sezen David, kadife eldivenlerini çıkarma ihtiyacı hissetti. Sohbet bir anda acımasız derecede dürüst bir hal aldı. Neredeyse sadece David konuştu. Bu monolog sona erdiğinde Jeremy buz gibi bir tavırla yere bakıyordu. Sessizce kalkıp dışarı çıktı. David rahatlamıştı. Ona göre konuşma, acı verici ama hızlı şekilde gerçekleşmişti. Sevinçle, ortalık kan gölüne dönmeden bu işi hallettim, diye düşündü. Ancak 2 gün sonra Jeremy istifa mektubunu uzattı. Yanında büyük bir kurumsal hafıza ve yetenekle birlikte işten ayrıldı. Burada neler oluyor? Sıklıkla stresli konuşmalar yapmak zorunda kalırız. Özellikle de çatışmadan kaçınan insanlarla yapılan kötü konuşmaların çoğu, yaz yağmur gibi beklenmedik bir anda patlak verir. Sohbet bir anda gerginleşir, ortam elektriklenir. Daha da beteri artık hiçbir şeyin kâr etmemesidir. Sağlıklı düşünemediğimiz, gereksiz hassasiyete kapıldığımız bir kara buluta dalarız. Elizabeth ve Rafael'i ele alalım. Büyük bir danışmanlık şirketinde ekip lideri olarak birlikte çalışıyorlardı. Akla gelebilecek her türlü terslik yaşanmış, proje batağa saplanmıştı. Gecikmeden dolayı takvimi revize etmek, onları bekleyen göz korkutucu görevleri bölüşmek üzere bir araya gelmişlerdi. Bir yandan konuşurlarken diğer yandan Elizabeth tahtaya bir şeyler karalıyordu. Yazmayı bitirince Rafael'e döndü ve sakin bir edayla, "O halde durum bu," dedi. Canı sıkılan Rafael dişlerini sıkarak imalı bir tavırla "Öyle diyorsan" diye karşılık verdi. Elizabeth irkildi. Söylediklerini düşündü ama Rafael'in neye sinirlendiğini çözemedi. Rafael'in tepkisi söylediği şeylerle tamamen alakasız gibiydi. Elizabeth'in konumundaki birinin vereceği en yaygın tepki, böyle bir imalı tavra karşı savunmaya geçmektir. Ancak Elizabeth kolay kolay meydan okuyabilecek biri değildi. Bu yüzden de ortamı yatıştırmayı denedi. "Rafael," diye kekeledi. "Affedersin, bir sorun mu var?" "Rafael, kim seni patron ilan etti?" diye sertçe karşılık verdi. "Kim bana emir verebileceğini söyledi?" Rafael ve Elizabeth'in zorlu bir konuşmaya başlamış olduğu ortadaydı. Ortada bir takım suçlamalar vardı ama Elizabeth neyle suçlandığından emin değildi. Gafil avlanmıştı. İşi hızlandırma çabası belli ki yanlış anlaşılmıştı. Rafael, Elizabeth'in kendisini kontrol etmeye çalıştığını ve onun aslı gibi kaldığını hissetmişti. Anlaşılmaz şekilde adeta başkaları da lafa karışıyor, bu görünmez kişiler ortamın gerilmesine yol açıyordu. Elizabeth'in çocukluğunda yaşadıkları mı Rafael'in gerginliği yüzünden kendini suçlu hissetmesine neden oluyordu? Rafael'in ezildiğini düşünmesine yol açan şey neydi? Babası olabilir miydi? Ya eşi? Bunu bilmek olanaksız. Ama onun Elizabeth'i patronluk taslamakla suçlarken aşırı tepki vermiş olduğu da ortada. Elizabeth, Rafael'in alınganlığının dalga dalga büyüdüğünü hissetti ve "Özür dilerim, sen nasıl bir iş bölümü yapmamızı istersin?" diyerek tekrar özür diledi. Rafael'e bu şekilde boyun eğmesi gergin atmosferi yatıştırdı. Ancak bu tutumu ne kendisinin ne de şirketin istemeyeceği bir statü eşitsizliğine zemin hazırladı. Daha da beteri, bu can sıkıcı konuşmanın ardından bir süre daha aynı ekiple çalışmaya devam ettiler. Fakat bu statü değişikliğinden rahatsız olan Elizabeth, 3 ay sonra projeden ayrıldı. Bana saldırıyorsun. Şimdi dikkatimizi insanların karşısındakinin dengesini bozmak, ayağını kaydırmak, kirli çamaşırları ortaya dökmek ve onu aşağılamak amacıyla her türlü psikolojik mekanizmayı kullandığı, işine geleni söylediği, saldırgan ve stresli konuşmalara yöneltelim. Bu püskürtme taktikleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Küfür, manipülasyon, bağırma, çağırma. Herkesi kışkırtan ya da afallatan şey farklı olabilir. Buradaki kırmızı çizgi püskürtme taktiği değil, püskürtme taktiğine eşlik eden bireysel hassasiyetlerdir. Bir teknoloji şirketinin üst düzey yöneticileri Nick ve Karen'ı ele alalım. Karen ekibiyle birlikte bir müşteriye sunum yapıyordu. Fakat sunumun içeriği zayıf ve düzensizdi. Ekibi en basit sorulara bile yanıt veremiyordu. Müşteri başta sabretmiş, ardından suskunluğa gömülmüş ve en nihayetinde çileden çıkmıştı. Sunum iyice raydan çıkınca müşteri yetersizliği ortaya koyan sorularla ekibi yerin dibine geçirmeye başladı. O gün Nick sunumu gerçekleştiren ekipte yer almıyordu. Sadece izliyordu. Karen'ın kötü performansına en az müşteri kadar şaşırmıştı. Müşteri gittikten sonra Karen'a neler olduğunu sordu. Karen hemen savunmaya geçerek bağırmaya başladı. "Sen benim patronum değilsin. Bana patronluk taslama. Yaptığım her işe çomak sokuyorsun." Karen Nick'e bağırmaya, kin kusmaya devam etti. Nick ne zaman ağzını açmaya kalksa Karen suçlama ve tehditlerle sözünü kesiyordu. "İnsanlar seni yüzüstü bıraktığında neler hissedeceğini görmek için sabırsızlanıyorum." Nick mantıklı davranmaya gayret etse de Karen'ın sakinleşeceği yoktu. "Karen," dedi, "kendine gel. Söylediğim her sözü çarpıtıyorsun." Burada Nick'in sorunu Karen'ın türlü çeşitli püskürtme taktiği kullanması değil, tüm taktiklerinin suçlama, çarpıtma, konuyu saptırma, saldırganca olmasıydı. Bu tutumu işin iyice ciddiye binmesine yol açıyordu. Çoğumuz böyle agresif taktikler karşısında savunmasız kalırız. Çünkü bu saldırganlığın nereye varacağını bilemeyiz. Nick, Karen'ın saldırılarından kaçınmaya gayret ediyor ama bu duygusal tavır karşısında rasyonel davranma ısrarı bir işe yaramıyordu. Soğukkanlı yaklaşımı Karen'ın agresif tutumuna yenik düşüyordu. Sonuç itibariyle Nick, Karen'ın tuzağına düşmüş oldu. Özellikle müşteriyle ilgili söylediklerinin acısını çıkaracağına dair sözleri Nick'i çileden çıkartmıştı. Karen'ın bunları sinirle mi söylediğini yoksa ciddi mi olduğunu çözemiyordu. Sonunda konuyu yönetici direktöre taşıdı. Direktör, Nick ve Karen'ın problemi kendi aralarında çözememesine kızdı. Sonuçta zorlu konuşmalarla baş etmedeki becerisizlikleri onlara pahalıya patladı. Müşteriyi kaybetmelerine neden olanın iletişim konusundaki beceriksizlikleri olduğu düşünüldü ve ikisi de terfi edemedi. Stresli konuşmalara hazırlanmak. Peki, bu üç temel tür stresli konuşmaya nasıl hazırlanabiliriz? İnsanlar ve durumlar karşısındaki zayıflıklarınızın farkına varmak bu konuda iyi bir başlangıç olacaktır. David, Elizabeth ve Nick karşısındaki insanı kontrol edememişti. Ancak zayıf noktalarının farkında olsalardı, bu stresli konuşmalar en azından daha olumlu bir seyir izleyebilirdi. Düşmanca tavırlar konusunda savunmasız olan kişinin bu tavırlara nasıl tepki verdiğinin farkında olması önemlidir. Geri mi çekiliyor, yoksa gerilimi tırmandırıyor mu? Sus pus mu oluyor, yoksa karşılık mı veriyor? Bu tepkilerin hiçbiri diğerinden daha olumlu olmasa da, stresli durumlarda nasıl tepki verdiğinizi bilmek, hassas noktalarınız konusunda size çok şey öğretecek, stresle başa çıkma konusunda size yardımcı olacaktır. Nick'in problemini hatırlayın. Kendinin farkında olsaydı, Karen'ınki gibi agresif patlamalar karşısında inatla rasyonel davrandığını bilecekti. Nick'in rahat davranmayı tercih etmesi, konuşmanın kontrolünün Karen'a ya da karşısındaki kişi kimse ona geçmesine neden oluyor. Nick, stresli bir konuşmanın içinde olmadığı bir zamanda, sakince kendisini sorguladığında akıl dışı agresif patlamaları hoş göremediğini fark edebilir. Bu farkındalık hazırlıklı olmasını sağlar. Belki Karen'ın beklenmedik suçlamaları karşısında olmasa da, bunun gibi ani saldırılarda kendi öngörülebilir savunmasızlığı konusunda farkındalık kazanır. Öyle gibi görünse de aslında farkındalık yaratmak, durmadan kişisel analizler gerçekleştirmek anlamına gelmez. Bu süreç büyük ölçüde kendimize dair bildiklerimizi somutlaştırmaktan ibarettir. Örneğin geçmiş deneyimlerimizden ne tür konuşmalarda ve hangi insanlar karşısında kötü performans sergilediğimizi biliriz. Bir konuşmada kendinize bunun zorlandığınız türden bir konuşma mı ya da karşınızdaki kişinin sizi zorlayan türden bir insan mı olup olmadığını sorun. Örneğin, otoriter bir rakiple karşılaştığınızda diş mi gösteriyorsunuz? Dışlandığınızı hissettiğinizde içinize mi kapanıyorsunuz? Bu tehlikeli bölgelerin farkına vardığınızda, savunmasız kaldığınız durumları öngörebilir ve vereceğiniz tepkiyi geliştirebilirsiniz. Farkındalık sizi ihtiyaçlarınıza hizmet etmeyen ve duygularınızı dalgalandıran konuşmalara girmekten kurtaracaktır. Sivil Toplum Örgütü Direktörü David ve kendini beğenmiş çalışanı Jeremy'yi hatırlayın. Jeremy'nin geçmişi düşünüldüğünde David'in sohbet planı önce ortamı yumuşatmak, işe yaramadığını anladığında da acı verici ancak hızlı bir bombardıman gerçekleştirmekti. Bu plan başarısızlığa mahkumdu. David'in sohbeti iki bölüme ayırması çok daha iyi bir yaklaşım olurdu. İlk toplantıda Jeremy'nin iğneleyici mizah anlayışını ve kötü performansını gündeme getirebilirdi. Ardından bu konuların tartışılacağı ikinci bir toplantı ayarlanabilirdi. Meseleyi aşamalı şekilde ele almak hem David'e hem de Jeremy'ye bir monolog yerine diyaloğa hazırlanma olanağı tanırdı. Sonuçta acil bir durum söz konusu değildi. David'in acilen içini dökmesi şart değildi. David farkındalık sahibi olsaydı, seçtiği bu yaklaşımın kendi çatışmadan kaçınma tercihinden değil, Jeremy'nin karakteri sebebiyle ortaya çıkmış olduğunu görebilirdi. Stresli bir konuşma sırasında karşılaşabileceğiniz bazı problemleri öngörebilmenin en mükemmel yolu, tarafsız bir arkadaşınızla prova yapmaktır. Sizinle benzer iletişim problemine sahip olmayan birini seçin. İdeali, bu arkadaşın iyi bir dinleyici olması, dürüst davranması ama yargılamamasıdır. İşe içerikle başlayın. Arkadaşınıza, karşınızdaki insana ne anlatmak istediğinizi, ses tonunuza ve kullandığınız ifadelere aldırmadan anlatın. Küfürlü konuşun, çekingen davranın, alaycı olun, daldan dala atlayın ama ne demek istediğinizi anlatın. Sonra bunların üzerinden geçin ve duyguların etkisinde kalmadığınızda neler söyleyeceğinizi düşünün. Bu konuda arkadaşınız size yardımcı olabilir çünkü o duygularının etkisinde değildir. Anlatmaya karar verdiğiniz şeyleri bir kağıda not edin, aksi halde sonra unutabilirsiniz. Sonra kullandığınız ifadelerin ince ayarını yapın. Muhatabınızla konuştuğunuzu düşünürseniz, duygularınız devreye girebilir ve anlatmanın başka yolunu bulamazsınız. Oysa arkadaşınız, bunu nasıl anlatmak istediğini söyle dediğinde, ilginç bir şey gerçekleşir. Çok daha düzgün, ılımlı, kullanışlı ifadeler bulursunuz. Unutmayın, söylemek istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz ama iyi ifade etmemelisiniz. Arkadaşınızla birlikte beden diliniz üzerinde de çalışın. Kaş çatma, yanlış anlaşılacak gergin kahkahalar gibi farkına varmadan yaptığınız hareketleri gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Stresli konuşmalara hazırlanma konusunda daha fazla bilgi için sohbet yönetiminin DNA'sı kutusunu dinleyebilirsiniz. Sohbet yönetiminin DNA'sı. Stresli konuşmalarla başa çıkmakta kullanılabilecek tekniklerin tamamı şaşırtıcı derecede basit 3 unsurdan oluşur. Bunlar açıklık, nötr olma ve ılımlılıktır. Bunlar tüm yapıcı konuşmaların yapı taşıdır. Bunlarda ustalaşmak, en stresli konuşmaların bile üstesinden gelme şansınızı katlayarak artırır. Bu unsurları sırayla ele alalım. Açıklık, sözcükleri kendi lehimize kullanmamaktır. Kelime oyunları ve lafı dolandırmaktan kaçının ve insanlara ne demek istediğinizi açıkça anlatın. Emily, ailen açısından bakıldığında Somerset Valley Bakım Evi baban için en uygun yer. Ancak sigortası bunu karşılamıyor. Özellikle kötü bir haber verirken konuyu açıkça anlatmak maalesef kolay değildir. Gergin bir ortamda açık konuşmaktan kaçınırız. Çünkü bunun acımasızlık olacağını düşünürüz. Bunun yerine, bu pozisyon için ne yapacağımızı henüz karar veremedik ama aklımızdasın, deriz. Bu, bir insana beklediği terfiyi alamadığını anlatmanın dolaylı ve kesinlikle yanıltıcı bir yoludur. Oysa dürüstlüğün acımasızlıkla ilgisi yoktur. Bir haberi acımasız ya da insani kılan şey içeriği değil, aktarma şeklidir. Bir cerraha, din adamına ya da bir polise sorun. Ustalıkla aktarılırsa, kötü bile olsa her haber anlayışla karşılanabilir. Üst düzey yönetici çalışanına doğrudan "O pozisyona başkasını atadık." dese, bu haber hoşa gitmeyecek, üzüntü, öfke ve gerginlik doğuracaktır. Ama içerik açık olduğunda dinleyen kişi verilen bilgiyi daha sağlıklı şekilde değerlendirmeye başlayabilir. İçeriğin net olması dinleyenin yükünü artırmaz, tam aksine hafifletir. Ton, stresli konuşmanın sözel olmayan parçasıdır. Ses, yüz ifadesi ve beden dilinden oluşur. Güçlü duygular içindeyken nötr bir ton benimsemek kolay olmasa da stresli bir konuşma sırasında yapılması gereken budur. NASA'nın klasik nötr tavrını düşünün. Haber ne kadar kötü olursa olsun NASA mesajı düz bir tonda verir. Houston, bir sorunumuz var. Bu nötr tavrı benimsemek pratik gerektirir. Ama stresi yüksek bir konuşmada en iyi başlangıç nötr bir ton olacaktır. Ilımlı ifadeler bu sac ayağının son unsurudur. Dilimiz çok zengindir ve bir şeyi söylemenin sayısız yolu vardır. Bunlardan bazısı ılımlıdır, bazısı ise karşınızdaki kişiyi kışkırtacak ve söylediklerinizi dinlememesine neden olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en ölçüsüz ifadeler dava tehdidi konusunda dile getirilir. 23 Nisan tarihine dek bana bir çek yazmazsan avukatımı aramak zorunda kalacağım. Bu tür ifadeler harareti artırır. Unutmayın, konuşmayı gol atmak ya da düşman kazanmak amacıyla yapmıyoruz. Amacımız sohbetin ilerlemesi, karşı tarafı doğru şekilde dinlemek ve onun da bizi doğru şekilde dinlemesini sağlamaktır. Önemli olan iki insan arasında fonksiyonel bir fikir alışverişi yapmaktır. Dolayısıyla bir daha birine çıkışacağınızda "Bana müdahale etmeyi kes!" demek yerine şunu deneyin. "Bir dakika durur musun? Aklımdakiler uçup gitmeden sözümü bitirmek istiyorum." Ilımlı ifadeler, stresli konuşmalardaki gerilimi azaltır. Sohbetin yönetimi. Stresli bir konuşma öncesinde farkındalık kazanmak ve pratik yapmak önemli olsa da yeterli değildir. Sohbet ilerledikçe yapabileceklerinizi birlikte inceleyelim. Çalışma arkadaşı tarafından kontrolü zorla ele almakla suçlanan Elizabeth'e bakalım. Bu tür çatışmalarda güçlü kalamıyordu ve bunun da farkındaydı. Bu yüzden cebinde bir takım ifadeleri hazır bulundurmalıydı. Anında aklına gelecek, bu sayede sessiz kalmasına ya da o anın sıcaklığında bir şeyler uydurmasına gerek bırakmayacak ifadeler. Böyle bir çözüm çok basit görünse de çoğumuzun elinde kullanıma hazır bir alet takımı, bir sohbet taktiği bulunmaz. Bu eksikliğin giderilmesi, stresli konuşmayı daha iyi yönetmenin temel parçalarından biridir. İletişim becerilerini de tıpkı kalp masajı gibi önceden öğrenmek gerekir. Çünkü bu becerileri kritik ve gergin ortamlarda kullanmamız gerekecektir. Size başarısı kanıtlanmış 3 sohbet yaklaşımı anlatacağım. Kullanılan ifadeler tarzınıza tam olarak uymasa da önemli değil. Önemli olan bu tekniğin nasıl işlediğini anlamanız ve sonra size uygun ifadelerle kullanabilmenizdir. Karşınızdakinin hakkını teslim edin. David, Jeremy'ye olumsuz geri bildirim vereceği konuşmaya, ortak problemleri konusundaki sorumluluğundan ve bunların ortaya çıkışındaki payından duyduğu pişmanlığı dile getirerek başlasa, ortamı rahatlatırdı. Jeremy, yaptığın işin kalitesi yetersiz. Bunun bir nedeni de çalışma arkadaşlarının sivri dilinden çekinerek bu problemi seninle konuşmaktan kaçınması. Bu konuda benim de sorumluluğum var. Çünkü uzun süredir birlikte çalıştığım ve saygı duyduğum bir insan olduğun halde ben de yaşadığımız sıkıntı konusunda seninle açıkça konuşmayı beceremedim. Kişinin özellikle de söze girerken sorumluluğu üstlenmesi etkili bir tekniktir. Çünkü hem dikkatin zor şeylere odaklanmasını sağlar hem de karşı tarafı kışkırtmaz. Bu tüm stresli konuşmalarda başarıyla kullanılabilecek bir teknik midir? Hayır, çünkü hiçbir teknik tek başına yeterli değildir. Ama bu örnekte David'in Jeremy ile gerçekleştireceği konuşmanın tonunu başarıyla düzenler. Sorunun, Jeremy'nin ikisinin arasındaki ilişkinin ve David'in kendi sorumluluğunun hakkını verir. Stresli bir konuşmada, özellikle de karşı tarafı şaşırtacak türde ise, dinleyeni onurlandıran her türlü teknik çok değerlidir. Hatta bu konuşmanın devam edip etmeyeceğini belirleyen şey bu onurlandırma becerisidir. Daha da önemlisi, işten ayrılan Jeremy, dedikodu yapmaya ve şirkete dair bilgisini aleyhte kullanarak şirkete zarar vermeye devam edebilir. David ne kadar hoşgörüsüz davranırsa, Jeremy'nin bunun bedelini şirkete ödetme isteği de o kadar artar. Niyetinizi farklı şekilde ifade ederek karşı tarafı silahsızlandırın. Rafael ve Elizabeth'in "Burada neler oluyor?" konuşmasında yaşadığı sıkıntının bir nedeni de Rafael'in Elizabeth'in sözlerini yanlış yorumlamasıydı. Geçmişteki stresli konuşmalarının da etkisiyle anlık tepki verdi. Elizabeth'in onun çocukluğuna inmek gibi bir niyeti yoktu. Hatta Rafael'in iç dünyasını keşfe çıkmak yaşanan sıkıntıyı daha da ağırlaştıracaktı. O halde Elizabeth sorunu ortadan kaldırmak için ne yapabilirdi? Onun, Rafael'in sert tepkisinin altında yatan nedeni anlamaya çalışmasını gerektirmeyen ama durumu etkin şekilde yönetmesini sağlayacak bir tekniğe ihtiyacı var. Bu söylediklerimi neden böyle yorumladığını anlayabiliyorum Rafael. Ancak demek istediğim o değildi. İstersen baştan alalım. Açıklığa kavuşturma adını verdiğim bu teknik, kuşkuları büyük ölçüde giderir. Elizabeth bu tekniği kullanarak çatışmayı anlaşma noktasına ulaştırabilir. Rafael'le sözlerini neden böyle algıladığı konusunda tartışmak yerine onun algısını kabullenir. Niyeti konusunda tartışmak yerine kullandığı sözcükleri niyetiyle uyumlu hale getirme sorumluluğunu üstlenir. Konuşmanın kesildiği noktaya döner. Söylediklerimizle söylemek istediklerimiz arasındaki kopukluk konusunda daha kapsamlı bir değerlendirme için iletişim ve niyet arasındaki fark kutusunu dinleyebilirsiniz. İletişim ve niyet arasındaki fark. Stresli konuşmalar sırasında en sık başımıza gelen şeylerden biri niyetimize çok fazla güvenmektir. Duygusal termometrenin cıvası yükseldikçe diğer insanların ne demek istediğimizi otomatik şekilde anladığını varsayma eğilimine gireriz. Karşımızdaki insanın iyi niyetli olduğumuzu bildiklerini farz ederiz. Araştırmalara göre çoğu insan hangi sözleri kullanırsa kullansın, dinleyen kişinin kendisinin iyi niyetli olduğuna inanacağını varsayıyor. Niyet, iletişimin etkili bir unsuru olamaz, özellikle de stresli konuşmalarda. Ne demek istediğimi anlayabilmek için birinin size "Sözlerimi yanlış anlama" dediği bir durumu hatırlayın. Bunu söyleyen kişi sözlerinde samimi olabilir. Ama birçok insanın buna tepkisi, içten içe gerilmek, az da olsa saldırgan ve düşmanca bir şey beklemek olacaktır. Bu söz her seferinde bu tepkiyi doğurur. Çünkü stresli konuşmalarda kullanılan sözlere bakarak niyeti değerlendiririz. Bu tür konuşmalarda önemli olan niyetiniz ya da hissettikleriniz değil, ağzınızdan çıkan sözlerdir. Bu, hislerin ya da niyetin değersiz ve geçersiz olduğu anlamına gelmez. Değerli ve geçerlidir. Ancak burada, stresli konuşmalarda insanlar arasındaki iletişimden söz ediyoruz, niyetlerden değil. Elbette zorlu konuşmalar sırasında her şeyi açıklamak zorunda kalmayı istemeyiz. Karşımızdaki insanın daha biz söylemeden ne demek istediğimizi anlamasını bekleriz. Ancak böyle bir şey, yükün eşit bölünmemesi anlamına gelir. Konuşan kişi derdini anlatacağı yerde, dinleyen kişi yorum yapmak durumunda kalır. Konuşmalar, özellikle de stresli konuşmalar sırasında, hepimiz ne demek istediğimizi karşı tarafa doğru aktarmakla sorumluyuz. Sonuç olarak bir yöneticinin çalışanına, Corey, insan kaynaklarına uğramanı istiyorum. Çünkü Temmuz'dan sonra aramızda olmayacaksın demesi çok daha onurlu bir davranış olacaktır. Bir insanı niyetinizi tahmin etmek zorunda bırakmanız, kaçınılmaz sonucu ertelemekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu teknik Rafael'i böyle davranmaya iten sebepler ne olursa olsun, Elizabeth'in işine yarayacaktır. Elizabeth sözlerini yanlış anlayan Rafael'le kavgaya tutuşmaz. Böyle algılamış olduğunu kabullenir ve söylediklerini düzeltir. Kabullenir ve yeniden dener. Böylece kimse küçük düşmemiş olur. Kimse karşı tarafa gol atmamış olur. Kimse konudan sapmamış olur. İnsanlarla değil, taktiklerle mücadele edin. Rafael'in tavrı belki Elizabeth'i şaşırtmıştı. Oysa Karen, müşteriyle gerçekleştirilen feci toplantıdan sonra açtı ağzını, yumdu gözünü ve bunu yaparken düpedüz kötü niyetliydi. Nick'in onun eskiden beri başarıyla kullandığı püskürtme taktiğini engelleme olanağı yoktu. Ama Karen'ın karakteriyle davranışlarını birbirinden ayırabilirdi. Karen'ın tepkisini kişilik özelliği değil de püskürtme taktiği olarak değerlendirse bu çok daha yararlı olacaktı. Karen'ı sinir bozucu, düşman, tehlikeli bir insan olarak gördüğünde konu nereye varır? Bir insan karşısındakinin karakteri konusunda ne yapabilir ki? Oysa Nick, Karen'ın davranışlarını geçmişte işine yaradığı için kullandığı bir dizi taktik olarak görse, bu taktikleri etkisiz hale getirecek karşı taktikleri düşünmeye başlayabilirdi. Bir taktiği etkisiz hale getirmenin en iyi yolu taktiği ifşa etmektir. Açığa çıkan bir taktiği tekrar kullanmak güçleşir. Nick, Karen, uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Sen toplantıda yaşananları ve şu an konuştuklarımızı benden çok farklı şekilde yorumlarken, toplantının neden kötü geçtiğini nasıl konuşabiliriz demiş olsaydı, oyunun kurallarını tamamen değiştirmiş olurdu. Ne Karen'a saldırması gerekirdi, ne de Karen'ın taktik tuzağına düşerdi. Asıl sorunun Karen'ın kullandığı taktikler olduğunu ortaya koymuş olurdu. Bir taktiğin, özellikle de saldırgan bir taktiğin ifşa edilmesinin, onu etkisiz kılmasının bir nedeni daha var. Genellikle saldırgan tarafın her zaman kavgacı olduğunu düşünürüz ama bu doğru değildir. İnsanların alışkın olduğu belirli bir saldırganlık düzeyi vardır ve çıtayı yükseltmeyi istemezler. Nick, Karen'ın taktiğinin farkında olduğunu ifade etmezse, Karen belki farkında bile olmadan bunları kullanmaya devam eder. Oysa Nick, bu taktiği dile getirdiğinde Karen'ın artık aynı taktikle devam edebilmek için daha fazla saldırganlaşması gerekecektir. Saldırganlık eşiğine yaklaştığında ya da ulaştığında daha fazla devam edemez. Çünkü bu kadarı onu da rahatsız edecektir. Belki Nick Karen'ı durduramaz ama Karen kendisini durdurabilir. İnsanlar stresli konuşmaların kaçınılmaz olduğunu düşünür. Gerçekten de öyledir. Ancak bu illa kötü çözümler bulunacağı anlamına gelmez. Müşterim Jacqueline, bir mühendislik şirketinin yönetim kurulundaki tek kadındı. Yönetim kurulu üyelerinden biri sürekli olarak Jacqueline feminist diyor ve onunla dalga geçiyordu. Bu cinsiyetçi bir şakaydı. Bu sürekli tekrarlanıyordu ve Jacqueline her seferinde karmaşık duygular içine giriyordu. Ama bunun kendisi açısından stresli bir durum olduğunun farkında olan Jacqueline bu defa hazırlıklıydı. Önce bir süre tepkisiz kaldı ve ardından konuştuğu konuya geri döndü. Şakası havada kalan Richard, Jacqueline'i dürterek, ''Hadi ama Jacqueline, şakaydı.'' dedi. Bu kez Jacqueline geri atmadı. ''Richard, bu tür şakalar senin için önemsiz olabilir ama yaptığın yanlış. Dahası bu kendimi yönetim kurulundaki tek kadın olarak kenara itilmiş hissetmeme neden oluyor.'' dedi. Jacqueline'in başka bir şey söylemesine gerek yoktu. O andan itibaren Richard buna devam ederse kendisini rezil etmiş olurdu. Geri adım atmak durumunda kaldı. ''Şey, karımın yaptığım bu hatayı duymasını istemem.'' diyerek güldü. Jacqueline derdini anlatmıştı ve daha fazla uzatmasına gerek yoktu. Stresli konuşmalar hiçbir zaman için kolay değildir. Ama hassasiyetlerimiz konusundaki farkındalığımızı artırabiliriz. Kendimize hakim olmamızı sağlayacak daha iyi teknikler geliştirerek bunlara hazırlanabiliriz. Böylece stresli konuşmalarda çok daha başarılı olabiliriz. Bu makalede verilen tavsiyeler ve anlatılan araçlar, stresli konuşmalardaki gerilimi kendi başınıza azaltmanıza yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken denemektir. Tekniklerden biri işe yaramazsa diğerini deneyin. Size doğal gelecek ifadeler bulun. Pratik yapmaya devam edin. İşinize en çok yarayacak tekniği bulacaksınız. Holovix, iletişim sorunları konusunda kitaplar yazan, ders veren, danışmanlık yapan bir isim. Harvard Kennedy Okulu'nda konuk profesör olarak kamu politikaları dersleri veriyor. Ayrıca Weeks, Failure to Communicate, How Conversations Go Wrong and What You Can Do to Right Them, Harvard Business Review Press 2008, kitabının yazarıdır. Zor insanları idare etmenin sırrı. Önemli olan sizsiniz. Tony Schwartz. İş yerinde sürekli damarınıza basan biri var mı? Sizi dinlemeyen, yaptığınız işlerden nemalanan, gereksiz meselelerle vaktinizi boşa harcayan, her şeyi bilirmiş gibi davranan, sadece kendinden söz eden, sürekli her şeyi eleştiren. Temel duygusal ihtiyacımız değer görmek ve değerli hissetmektir. Değer görmemek bizi derinden rahatsız eder. Dengemizi, özgüvenimizi sarsar, iyi hissetmemizi engeller. Temel olarak varlığımız açısından bir tehdit teşkil eder. Sıkıntı yaşadığınız kişi patronunuzsa bu tehdit daha da geçerlidir. Sorun şudur ki insanları yönetmek içimizdeki iyiliğin ortaya çıkmasına yardımcı olmaz. Lord Acton 1887 yılında "İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır" demişti. İktidarı kutsallaştıran bir yönetimden daha sapkın bir anlayış olamaz. Kendimizi değersiz hissettiğimizde başvurduğumuz en kolay ve standart yöntem kurban rolü oynamaktır. Bu rolün karşı konulması güç bir cazibesi vardır. Hislerimiz için başkalarını suçlamak, kendimizi korumak amacıyla geliştirdiğimiz yöntemlerden biridir. Ters giden şeyler bizim hatamız değildir. Sorumluluğu başkalarına atarak kısa vadede kendimizi daha iyi hissederiz. Kurban rolü oynamanın sıkıntısı, etkileme gücünü koşullara bırakmaktır. Tepenize attıran insanlara dair acı verici gerçek şudur ki onları değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz tek kişi kendinizsiniz. Hepimizin standart bir dünya görüşü vardır. Buna gerçeklik adını veririz. Oysa bu seçici bir filtredir. Dünyayı başkalarının gözünden görme becerisine de sahibiz. Olumsuz duygulara kapıldığınızda deneyebileceğiniz 3 bakış açısı vardır. Gerçekçi iyimserlik. Hayata bu açıdan bakmak, kötü muamele gördüğünüzü ya da haksızlığa uğradığınızı hissettiğinizde kendinize 2 basit soru sormanızı gerektirir. Bu durumu ortaya çıkaran olgular nelerdir? Ve bu olgulara dair kendime nasıl bir hikaye anlatıyorum? Bu ayrımı yapmak, yaşadığınız deneyime tepki vermekle yetinmeyerek ona dışarıdan bakmanıza olanak tanır. Aynı zamanda kendinize anlattığınız hikayenin olaya yönelik tek bakış açısı olmayabileceğini de gösterir. İlk olarak psikolog Sandra Schneider'ın kullandığı gerçekçi iyimserlik kavramı, kendinize olguları çarpıtmadan olası en umutlu ve güç veren hikayeyi anlatmanızdır. Gerçekçi iyimserlik, saldırıya uğradığınız hissinden sıyrılmanızı ve duruma farklı, işinize daha fazla yarayacak bir açıdan bakmanızı sağlar. Alternatif bakış açıları keşfetmenin bir diğer yöntemi de kendinize, işime en çok yarayacak tepki ne olabilir diye sormaktır. Ters bakış. Bu bakış açısı dünyaya tepenizi attıran insanın açısından bakmanızı gerektirir. Bu, bakış açınızdan vazgeçmek değil, perspektifinizi genişletmek anlamına gelir. Zor biri olarak gördüğünüz insanın durumu sizden farklı değerlendireceği kesin gibidir. Ters bakış sayesinde kendinize, bu insan ne hissediyor ve bu ne anlama geliyor diye sorabilirsiniz. Ya da daha net bir ifadeyle, bütün bunlarda benim payım nedir? Zannedilenin aksine değersiz hissettiğinizde tekrar değerli hissetmenin en etkili yöntemlerinden biri, kendinizi değersiz hissetmenize yol açan insanın bakış açısına saygı duymaktır. Buna empati adı verilir. İnsanlar değer gördüklerini hissettiğinde daha düzgün davranma eğilimine girer. Özellikle de kötü davranmalarının nedeni kendine güvensizlikse. Uzun vadeli bakış. Kimi zaman karşınızdaki insana dair en büyük korkunuz gerçek çıkar. Size gereksiz yere zorbalık yapan biridir ve onun açısından bakmak işe yaramaz. Sürekli sizin yaptığınız işlerden nemalanır. Mevcut koşullar değiştirilemeyecek derecede kötüyse uzun vadeli bakış, şimdiki zamandan ötesine bakmak, daha iyi bir gelecek hayal etmeye olanak tanır. İşe şu soruyla başlayın. Şu an olup bitenler konusunda ne hissediyor olursam olayım, bu deneyimden bir şeyler öğrenmemin ve kendimi geliştirmemin yolu nedir? Eminim o an size korkunç gelen birçok şey, birkaç ay sonra önemsiz görünmeye başlamıştır. karşınıza önemli bir fırsat çıkarmış, olumlu ve yeni bir yön çizmenizi sağlamıştır. Son patronum beni kovmuştu. O an kendimi çok kötü hissetmiştim. Ancak bu olay aynı zamanda güvenli bölgemden çıkmamı, gitmem gereken yöne gitmemi de sağlamıştı. Geriye dönüp baktığımda kendime şunu söylüyorum. Tüm kusurlarına rağmen bu kötü patrondan bugün işime yarayan birçok şey öğrendim. Onun açısından baktığımda kendimi değersiz hissetmeksizin neden iyi bir çalışan olmadığımı düşündüğünü anlayabiliyorum. En önemlisi de kovulmak, beni o ana dek yaptığım tüm işlerden daha fazla mutlu eden bir karar vermek zorunda bıraktı. Şu an yönettiğim şirketi kurmak. Tony Schwartz, The Energy Project'in yönetim kurulu başkanı ve CEO'su ve Be Excellent at Anything, Free Press 2011 kitabının yazarıdır. The Energy Project'i Facebook'tan takip edebilir, Tony'ye Twitter'da @TonySchwartz ve @Energy_Project adreslerinden ulaşabilirsiniz. hbr.org, 12 Ekim 2011. Dört. Zor iş arkadaşlarını idare etme yolları. Amy Gallo. İş arkadaşlarınız size kötü davrandığında ona nasıl tepki vereceğinizi bilemezsiniz. Kimi insanlar karşısındaki insanın bir noktada duracağını umut eder ve bu agresif davranışlara ses çıkarmaz. Diğerleri ise kendini kavgaya tutuşmuş halde bulur. İş arkadaşınız size kötü davranıyorsa bu dinamiği nasıl değiştirebilirsiniz? Bu davranış sürer, hatta kötüleşirse gerçek bir zorbayla karşı karşıya olup olmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Uzmanlar ne diyor? Yönetici koçu ve HBR'ın zorbalar, pislikler ve diğer baş belaları. İş yerindeki zor insanları tespit edin ve etkisiz hale getirin başlıklı web seminerinin sunucusu Michelle Woodward, iş yerinde kötü davranışlar konusunda çok geniş bir yelpaze söz konusudur, diyor. Bu yelpazenin bir ucunda düpedüz zorbalar, diğer ucunda ise birbirlerine kaba davrananlar vardır. Maruz kaldığınız davranışı değerlendirmeden bu yelpazenin hangi ucuyla karşı karşıya olduğunuzu bilemezsiniz. İş yerinde zorbalık enstitüsü, Workplace Bullying Institute kurucusu ve The Bully at Work kitabının yazarı Gary Nemi, eğer karşınızdaki bir zorbaysa bu kişinin değişmesini sağlamak imkansız değilse de çok zordur, diyor. Ama çoğu zaman harekete geçebilirsiniz. Ki geçmelisiniz de. Woodward, bir çözümünüzün olduğunu, çaresiz olmadığınızı bilmelisiniz, der. Agresif bir iş arkadaşı karşısında uygulayabileceğiniz taktiklerden bazıları şunlardır. Nedenini anlayın. İlk adım, bu davranışı ortaya çıkaran nedenleri anlamaktır. Güney Kaliforniya Üniversitesi Marshall İşletme Okulu öğretim üyesi Nathaniel Fest'in araştırması, yaygın bir görüşü doğrular nitelikte. İnsanlar egoları zedelendiğinde harekete geçer. Fest, yetkinlikleri sorgulanan güçlü insanların kendilerinden güçsüz insanlara karşı agresif davranışlar sergilediğine sıklıkla tanık oluruz, der. Nemi de aynı görüştedir. Yetenekli ve sevilen insanlar en yaygın hedeftir. Çünkü onlar bir tehdittir. Dolayısıyla saldırgan kişinin egosunu cilalamak işe yarayabilir. Fest bunu şöyle açıklıyor. Araştırmamızda bir astın patrona minnettarlığını göstermesinin zorbalığı ortadan kaldırdığını gördük. E-postayı yardımlarınız için çok teşekkür ederim diye bitirmek ya da gerçekten hayranlık duyduğunuz bir insana iltifat etmek gibi küçük jestler işe yarayabilir. Ne yaptığınıza bakın. Bu tür durumlar içe bakış gerektirir. Woodward, bu adam tam bir pislik demenin çok kolay olduğunu söylüyor. Ama belki de oldukça rekabetçi ya da nezakete öncelik vermeyen bir kültürde çalışıyorsunuzdur. Bir davranışı yanlış yorumlayıp yorumlamadığınızı, aşırı tepki verip vermediğinizi, farkında olmadan bu probleme katkıda bulunup bulunmadığınızı düşünmelisiniz. Bir şekilde karşınızdaki insana tehdit altında olduğunu ya da sadakatsizliğe uğradığını hissettirecek bir şey yapmış olabilir misiniz? İnsanın kendisini değerlendirmesi zor olabilir. Bu nedenle güvendiğiniz, size duymak istediğiniz şeyleri değil, gerçeği söyleyecek birisinden görüş alabilirsiniz. Ama kendinize de fazla yüklenmeyin. Fest, tehditkar tutumla daha fazla saldırıya davetiye çıkaran ezik bir tavır arasında denge kurmak çok önemlidir, diyor. Nemi de aynı görüştedir. Hedefteki kişi, kendinde hata olmasa bile yine de olanların kendi hatası olduğunu düşünür. Kendinizi savunun. Olumsuz davranışlara itiraz etmekten çekinmeyin. Woodward, anında müdahale etmenin önemine çok inanırım, diyor. Birisi toplantıda size tatlım diye seslendiğinde, hemen böyle denmesinden hoşlanmıyorum. Bana adımla seslenin, deyin. Woodward, anında ve herkesin ortasında tepki vermekten çekiniyorsanız, tepkinizi bulabildiğiniz ilk fırsatta göstermenizi tavsiye eder. Örneğin toplantının ardından o kişiye, ''Bana tatlım denmesinden hoşlanmıyorum. Bu aşağılayıcı bir söz.'' diyebilirsiniz. Size bu şekilde davrandığında hoş karşılanmayacağını göstermelisiniz. ''Naomi, benimle uğraşma, bunu beceremezsin.'' mesajını vermelisiniz, diyor. Yardım alın. Woodward, iş yerinde müttefiklerimiz olmalı. Yani yeri geldiğinde bizi destekleyecek ve savunacak çalışma arkadaşları, aslar ve üstler, diyor. Bu destekçilerle konuşun ve nasıl yardım edebileceklerine bakın. Bu yardım, sizi onaylamaktan ibaret de olabilir, adınıza konuşmakta. Elbette bazen durumu üstünüze ya da insan kaynaklarına taşımanız gerekebilir. Ama Woodward, bunu yapmadan önce, ilişkilerinizi kullanarak gayri resmi yollardan çözmeye çalışın, diyor. Şirkete verilen zararı gösterin. Resmi yollara başvurmanız gerekirse, işe patronunuzla başlayın. Tabii saldırgan kişi o değilse. Ancak meseleyi daha üst kademelere taşımanız da gerekebilir. Naomi, sizi dinleyecek birini bulduğunuzda bu kişinin davranışının şirkete verdiği zarara odaklanmanızı tavsiye eder. Fast, bu davranışların çalışanların moral ve performansını nasıl etkilediğini anlatın, diyor. Kişisel problemler pek önemsenmez ve genellikle o onu dedi, bu bunu dedi türünden tartışmalara dönüşür. Naomi, duygusal yaralarınıza dair hikayeler anlatmak yerine bu kişinin şirkete para kaybettirdiğini gösterin, diyor. Sınırlarınızı bilin. Biraz önce anlattıklarımız işe yaramazsa şunu düşünmeniz gerekir. Bu medeniyetsiz, kaba bir davranış mı yoksa zorbalığa mı uğruyorum? Naomi ve Woodward sadece kabalık değil, tacizle karşı karşıya olunduğunda zorba kişinin değişim şansının düşük olduğu konusunda hemfikir. Woodward, bir zorbanın değiştiğine tanık olduğum tek örnek herkesin önünde kovulmasıydı. Diğer yaptırımlar bir işe yaramaz, diyor. Bu yüzden kendinizi korumak amacıyla harekete geçmelisiniz. Elbette ideal bir dünyada üst düzey yöneticiler iş yerinde ortamı zehirleyen kişiyi anında kovmalıdır. Ancak hem Naomi hem de Woodward bunun çok ender gerçekleştiğini söylüyor. Woodward, istatistikler zorbalığın çalışanların moral ve performansı üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koyuyor. Buna rağmen organizasyonların harekete geçmesi kolay değil, diyor. İş yerinde tacize uğruyorsanız en makul çözüm işten ayrılmaktır. Tabii böyle bir şansınız varsa. İş yerinde zorbalık enstitüsü birçok insanın ekonomik nedenlerden çok, %38, gururundan dolayı, %40, zorbalığa katlandığını gösteren online bir anket gerçekleştirdi. Naomi, zorbanın kazanacak olmasını dert edeceğinize kendi iyiliğinizi düşünmelisiniz, diyor. Aklınızda bulunması gereken ilkeler. Yapın. Birçok kişinin tehdit altında olduğunu hissettiği için saldırganlaştığını bilin. Kendinize, çok mu hassas davranıyorum diye sorun ve durumu yanlış yorumlayıp yorumlamadığınızı düşünün. Uygunsuz davranışlara tepkinizi anında dile getirin. Yapmayın. Kendinizi suçlamayın. Zorbaların çoğunluğu becerikli ve sevilen insanları hedef seçer. Sorunu müttefiklerinizin yardımıyla gayri resmi yollarla çözmeyi denemeden üstlerinize taşımayın. Gereksiz yere kendinize işkence etmeyin. Durum devam ediyorsa ve fırsatınız varsa işten ayrılın. Vaka çalışması 1. İşten ayrılmayarak acı çekmeye devam etme. Bundan 11 yıl önce veteriner Heather Reynolds, mesleki tecrübesini artırmak amacıyla Adam adında bir veterinerin kliniğinde işe girer. Vaka çalışmalarındaki isimler ve ayrıntılar değiştirilmiştir. Başlarda Adam, Heather'ın kendisiyle çalışmaya başlamasından memnun görünür. Heather, pozitif, destekleyici ve yüreklendiriciydi. İşe girdiğim için sevinçten havalara uçuyor gibiydi, der. Birkaç ay sonra Heather, şirketin yarısını satın alır ve Adam'ın ortağı olur. İşler bir süre daha iyi gider. Bir yıl sonra ufak bir anlaşmazlığın ardından Adam 6 hafta boyunca Heather'la konuşmaz. Heather bunun nedenini sorduğunda Adam ortaklıktan ayrılmayı düşündüğünü söyler. Heather şok olur. Şirkete ortak olmak için kredi almıştır ve eli kolu bağlı haldedir. Sonunda işler yoluna girer ama Heather bu davranışın Adam'ın alışkanlığı olduğunu anlar. Ne zaman bir anlaşmazlık yaşasalar, Adam aynı şekilde tepki verir. Heather, fikir ayrılığına düştüğümüzde benden soğuyordu. Kendisiyle yüzleştiğimde daha da soğuyordu, diyor. Sonunda Adam'ın egosunu cilalamanın daha etkili olduğunu fark eder. Onu övdüğünüzde ne kadar harika ve başarılı biri olduğunu söylediğinizde sizin arkanızda duruyordu. Hayatta kalabilmek için bu tür numaralar yapmayı öğrendim. Fakat Adam'ın acımasız davranışları Heather'a pahalıya mal olur. Geçen yıl işler kötü gidince Adam 3 ay boyunca Heather'la konuşmaz. Heather'ın danıştığı profesyonel koç, Adam'ın Heather'ın becerisi yüzünden kendisini tehdit altında hisseden bir narsist ve zorba olduğunu anlamasını sağlar. Adam'a şirketteki payını satın alacak birini aradığını söyler ve Adam şirketin diğer yarısını da satın alır. Heather, yapabileceğim en iyi şey buydu. Keşke gerçek yüzünü gösterdiği an bunu yapabilseydim, diyor. Vaka çalışması 2. Olumsuz davranışları dile getirme. Kristin Johnson, San Francisco merkezli bir medya şirketinde editör yardımcısı olduğu için çok heyecanlıdır. Bu pozisyon yeni açılmıştır. Bu yüzden mevcut çalışanlardan oluşan bir ekibi yönetecektir. Terry hariç, herkes bunu memnuniyetle karşılar. Kristin, o sırada bilmiyordum ama sonradan onun da bu pozisyonu istediğini ve alamadığı için öfkelendiğini öğrendim, diyor. İşteki ilk haftalar, Terry agresif davranışlar sergiler. Kristin durumu, sürekli irili ufaklı saldırılarını savuşturmak durumunda kalıyordum, diye anlatıyor. Terry, sürekli Kristin'e ekibi nasıl yönetmesi, ne tür süreçlere girişmesi gerektiğini söyler ve aklındaki projeleri kendisine anlatmasını isteyip durur. Kristin geriye dönüp baktığında, bütün bunların onu hazırlıksız ve yetersiz göstermek amacıyla olduğunun farkına varır. "Ben de henüz bilmediğimi söyleyecek kadar toydum," diyor. Terry Kristin'e saat daha 9 olmadan alındı bilgisi isteğiyle 50 e-posta göndermeye başlar. Saat 11 olduğunda hala cevap gelmediyse gönderdiği e-postaları görüp görmediğini soran yeni e-postalar yollar. Kristin, beni sürekli taciz ediyordu. İstifa etmeyi bile düşündüm. Bana destek olacak kimse yoktu ve bu işi isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım, diyor. 5 hafta süren bu tacizin ardından Kristin bir personel toplantısında Terry'nin karşısına dikilir. Terry'i tersleyerek, "Bir yığın gereksiz soru sormandan bıktım, kes artık!" diye bağırır. Terry geri adım atar. Kristin bu yaptığından utanır ancak sonraları insanlar ofisine gelerek Terry'ye haddini bildirdiği için teşekkür etmeye başlar. Kristin, "İş arkadaşlarımdan biraz destek alınca onunla baş edebileceğimi anladım," diyor. Terry de Kristin'in tacizlere boyun eğmeye niyeti olmadığını görünce geri adım atar. Kristin o günleri, "İşler zamanla düzeldi ve samimi bir ilişki kurduk. Ancak korkunç bir başlangıçtı," diye anlatıyor. Amy Gallo, Harvard Business Review'un serbest editörü ve HBR, Guide to Dealing with Conflict, Harvard Business Review Press 2017, kitabının yazarıdır. İş yerindeki dinamikler hakkında yazılar yazmakta ve konuşmalar yapmaktadır. Web sitesi amygallo.com'u ziyaret edebilir, kendisini Twitter'da @amygallo adresinden takip edebilirsiniz. Beş, pasif agresif iş arkadaşını idare etme yolları. Amy Gallo. İş arkadaşınızın toplantılarda söyledikleriyle sonrasında yaptıkları birbirini tutmuyor mu? Koridorda yanınızdan selam bile vermeden geçtiği halde toplantılarda sizinle sohbet mi ediyor? Bu davranışı konusunda konuşmak istediğinizde her şeyin yolunda olduğunu söyleyip sorunu kafanızda yarattığınızda ısrar mı ediyor? Oysa öyle değil. İş arkadaşınız pasif agresif davranıyor. Böyle bir insanla birlikte çalışmak çok yorucu olabilir. Bu davranışını doğrudan dile getirdiniz mi? Yoksa görmezden gelmeye mi çalışıyorsunuz? İş arkadaşınız hiçbir şey yokmuş gibi davranırken sorunun özüne inmeyi nasıl başarabilirsiniz? Uzmanlar ne diyor? İnsanların özellikle hassas ve doğrudan konuşamadıkları konularda pasif-agresif davranışlar sergilemesine sık rastlanır. Own the Room, Discover Your Signature Voice to Master Your Leadership Presence kitabının yazarı Amy Su, "Hepimiz en az bir kez bu suçu işlemişizdir," diyor. Ancak pasif-agresif davranışların sürekli olması bambaşka bir şeydir. Tilios Liderlik Enstitüsü kurucusu ve Primal Leadership, Unleashing the Power of Emotional Intelligence kitabının yazarı Annie McKee, Bunlar ihtiyaçlarını elde etmek için yalan söylemek dahil her şeyi yapabilecek insanlardır, diyor. Böyle durumlarda hem sizin hem de karşınızdaki kişinin işe devam etmesini sağlayacak özel önlemler almak gerekir. İşte bazı ipuçları. Hazırlıksız yakalanmayın. İş arkadaşınız bir sorun yokmuş gibi davranırken ya da sizi aşırı tepki vermekle suçlarken sinirlenmemek, savunmaya geçmemek kolay değildir. Ancak McGee, ateşe ateşle karşılık vermeyin, diyor. Sakin kalabilmek için elinizden geleni yapmalısınız. Amy Sue ise, karşınızdaki kişi sinirlenmenizi ister ki bu sayede sizi suçlayabilsin ve kendisi rahatlasın. Duygusal tepki vermek aptal gibi görünmenize ve öyle hissetmenize yol açar. Bu durumu bir büyüme fırsatı olarak değerlendirin, diyor. Bu davranışın altındaki sebepleri düşünün. Sürekli pasif-agresif davranış sergileyen bir insan illa pisliğin teki olmayabilir. Belki iletişim kurmayı bilmiyor ya da çatışmaya girmekten çekiniyordur. McGee, pasif-agresif davranışların bazı insanlar için gerçek ve sağlıklı bir çatışmaya girmeksizin hisleri aktarma yöntemi olduğunu söylüyor. Bunun ben merkezci bir yanı da vardır. Sue, bu kişiler için kendi his, ihtiyaç ve tercihlerinin başkalarınınkinden daha önemli olduğu yanılgısı içindedirler, diyor. Bu durumun farkında olun ama iş arkadaşınızın sorununa teşhis koymaya kalkışmayın. Sadece her şeyi olduğu gibi görün. Bu, yapıcı şekilde paylaşılamayan hislerin verimsiz şekilde ifade edilmesidir. Kendi hatanızı görün. Bu durumun ortaya çıkmasında sizin de suçunuz olabilir. Bu soruna katkıda bulunan, karşınızdaki kişinin pasif-agresif davranışlar sergilemesine neden olan bir şey yapıp yapmadığınızı düşünün. Su, kendi payınıza düşen hatayı kabullenin, diyor. Siz de benzer davranışlar sergiliyor musunuz? Bir düşünün. Belirtileri öğrenin. Su, bu durum bir şeyden kaçınırken ya da bir şeyi ertelerken en iyi olanımızın bile başına gelebilir. Bazen duygularımızı başkalarına zarar verecek şekilde gösterebiliriz, diyor. Üsluba değil, içeriye odaklanın. Yapmak istemeseniz de duruma iş arkadaşınızın açısından da bakmayı deneyin. Aslında anlatmaya çalıştığı fikir, aktarmaya çalıştığı bakış açısı nedir? McGee, bu kişinin sizinle paylaşmaya çalıştığı şeyi analiz etmeye çalışın, diyor. Projeyi yönetme şeklinizin işe yaramadığını mı düşünüyor? Yoksa ekip için belirlediğiniz hedeflere mi itiraz ediyor? Sue, herkes düşündüğünü topluluk içinde ifade etmeyi ya da tartışmayı beceremez, diyor. Karşınızdaki kişinin üslubuna değil, bunun altında yatan kaygıya ya da soruya odaklanırsanız, asıl sorunu çözme yolunda mesafe alabilirsiniz. Asıl konuyu konuşun. Sakinleştiğinizde ve yapıcı bir sohbete başlayacak hale geldiğinizde bu kişinin yanına gidin. Geçen günkü tartışmada önemli bir noktaya değindin gibi bir şey deyin. Sanırım söylemek istediğin şuydu. Bu tutumunuz kaygılarının temel nedeni hakkında konuşabilmesine yardımcı olacaktır. McGee, yanına giderek havayı değiştirin, diyor. Bunu öylesine bir şeymiş gibi, karşınızdakinin duygularını ifade ediş şekline değinmeden yapın. Sue, zehirli kısımları dinlemeyin. Önemsemeyin. Bu kişi bazen sadece görüşünü anlatmak istiyor olabilir, diyor. Kullandığınız dile dikkat edin. Ne derseniz deyin, karşınızdaki kişiyi pasif-agresif davranışlar sergilemekle suçlamayın. McGee, bu tutum hedefinize ulaşmanıza engel olabilir, diyor. Sue da aynı görüşte. Bu çok ağır bir söz. Zaten savunma halinde olan insanı iyice kızdırır. Karşınızdakini yaftalamaya, yargılamaya kalkmayın. McGee, bunun yerine geçmişteki etkileşiminizi hatırlatmanızı, bu davranışın sizin ve muhtemelen başkasının üzerindeki etkisini anlatmanızı önerir. Mümkünse karşınızdaki kişinin değer verdiği, mesela ekibin hedefine ulaşması gibi şeylere zarar verdiğini gösterin. Müttefik bulun. Bu durumla tek başınıza baş etmek zorunda değilsiniz. Sue, başkasından yardım istemenizde delirmemiş olduğunuzu söyleyecek müttefikler bulmanızda sakınca yok, diyor. Ama iş arkadaşınız hakkında dedikodu yapmamaya, onu karalamamaya dikkat edin. İlişkiyi geliştirmeye yönelik yapıcı tartışmalar gerçekleştirmeye özen gösterin. Dolayısıyla, Emily'nin yorumu konusunda ne diyorsun, bunu nasıl değerlendiriyorsun gibi bir soruyla samimi fikrinizi ifade edin ve insanlardan dürüst olmalarını isteyin. Herkese uyan ilkeler belirleyin. Uzun vadeli bir çözüm bulabilmek için başkalarından yardım alabilirsiniz. McGee, ekipçe sağlıklı kurallar belirleyebilirsiniz, diyor. bir araya gelip yaşanan sorunlar konusunda dürüst olma kararı alabilirsiniz. Davranışlarınızla dürüst ve doğrudan etkileşime örnek olabilirsiniz. Birbirinize göz kulak olabilirsiniz. Sorunlu iş arkadaşınız bu anlaşmayı görmezden gelebilir. Bu durumda toplantılarda kimin neyi ne zaman yapacağına dair notlar alabilir, bu sayede somut bir eylem planı belirleyebilirsiniz. En kötü niyetli insan bile çevre baskısına boyun eğer, toplumsal sorumluluklarına önem verir. Olağanüstü durumlarda yardım alın. Bir iş arkadaşınız sürekli kuyunuzu kazıyor, işinizi yapmanıza engel olmaya çalışıyor ve dışarıdan gözlemciler de size bu konuda hak veriyorsa, bu konuda başka adımlar atmayı düşünebilirsiniz. Mekki, eğer aynı yöneticinin altında çalışıyorsanız ondan yardım isteyebilirsiniz, diyor. Patronunuza, herkesin farkında olduğu bu davranışların işimi yapmama nasıl engel olduğunu anlatmak isterim, diyebilirsiniz. Ancak Mekki, bu tehlikeli sularda çok dikkatle ilerlemeniz gerektiğini de söylüyor. Bu kişi yöneticinin gözünü boyamış olabilir. Bu durumda yöneticiniz meseleyi sizin gördüğünüz gibi görmeyebilir. Ya da bu işe bulaşmak istemediği için görmezden gelmeyi tercih edebilir. Kendinizi koruyun. Su, işinizle ilgili birbirinize bağımlıysanız kesin hedefler ve tarihlerden emin olun, diyor. Önemli e-postalara başkalarını da ekleyin. Bu kişinin toplantılarda sizin adınıza konuşmasına, sizi temsilen toplantılara katılmasına izin vermeyin. Toplantı sonrasında alınan kararları yazın. Mekki'de kayıt tutmayı öneriyor ve bazı şeyleri kayıt altına alın ki gerek duyduğunuzda elinizde delil olsun. Somut kanıtlara itiraz etmek kolay değildir, diyor. Mekki ayrıca bu insanla birlikte çalışmaktan kaçınmanızı ve minimum temas kurmanızı öneriyor. Mutlaka birlikte çalışmanız gerekiyorsa muhtemelen daha düzgün davranışlar sergileyeceği bir grup içinde çalışın. Bir kişiyi pasif-agresif davranışlarından vazgeçiremeyebilirsiniz. Ama bunlara vereceğiniz tepkiyi kontrol edebilirsiniz. Aklınızda bulunması gereken ilkeler. Yapın. İnsanların genelde neden böyle davrandığını anlamaya çalışın. Muhtemelen ihtiyaçları karşılanmadığı için böyle davranırlar. Kötü şekilde ifade edilmiş olsa da siz yine de iş arkadaşınızın aktarmaya çalıştığı mesaja odaklanın. Bir adım geri çekilerek bu sorunda sizin de herhangi bir katkınız olup olmadığını sorgulayın. Yapmayın. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Altta yatan nedenleri sakin ve gerçekçi şekilde değerlendirin. Karşınızdaki kişiyi pasif-agresif davranışlar sergilemekle suçlamayın. Bu onu daha da çileden çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. İş arkadaşınızın davranışlarını değiştirebileceğinizi düşünmeyin. Vaka çalışması 1. Sorumluluk almasını sağlama. Mitch Davis'in çalıştığı devlet okulundaki psikolojik danışman Sarah, Mitch'in işini yapmasını güçleştirmektedir. Bu vaka çalışmalarındaki isimler ve ayrıntılar değiştirilmiştir. Mitch durumu, toplantıda onay verdiği plana sonrasında uymuyor ve çalışmayı sabote ediyor, diye anlatıyor. Sarah kendisini, nasıl da unutmuşum ya da plana son halini verdiğimizi bilmiyordum, gibi sözlerle savunur. Mitch, Sarah ile bu yanlış anlamalar konusunda konuşmayı dener ama Sarah her seferinde onu başından savar. Mitch, meşgul olduğunu, konuşmaya zamanı olmadığını söylerdi, diyor. Mitch, her ikisinin de patronu olan Jim'e, projenin aralarındaki bu garip ilişki yüzünden tamamlanamadığını anlatır. Jim, durumun farkında olduğunu söyler. İkisi, Sarah'ın sorumluluk almasını sağlamaya yönelik bir plan yaparlar. Mitch, Jim, toplantılarda not alacak, kimin hangi işten sorumlu olduğunu, işin ne zaman tamamlanacağını belgeleyecek bir gönüllü aradığını söyleyecekti. Böyle kararlaştırdık, diye anlatıyor. İlk gönüllü Mitch olur. Bu yaklaşım işe yarar. Mitch'in görev listesi hazırlamasının ardından Sarah'ın bahanesi kalmaz. Toplantıya katılan herkesin önünde sorumluluk almıştır. Mitch bu ilave görevi dert etmez. Harcadığım ekstra çaba, iş arkadaşım yüzünden sızlanmakla ve onun eksik bıraktığı işleri tamamlamakla geçirdiğim zamandan çok daha azdı. Herkesin daha verimli çalışmasını sağlayan bu uygulamaya çok daha önce başlamalıydık. Vaka çalışması 2. Ne kadar erken yardım alırsanız o kadar iyi olur. Küçük bir ajansta dijital pazarlama danışmanı olarak çalışan Emily Sullivan terfi eder ve 8 kişilik bir ekibin başına geçer. Kendisine doğrudan raporlama yapan Will, ajansa Emily'nin terfi etmesinden sadece 3 ay önce girmiştir. Bir anda karşısında yeni bir patron bulmaktan memnun olmadığı bellidir. Oysa Emily, çok başarılı ve olağanüstü yetenekli olan, uyum içinde çalıştığı Will'in ekibinde yer almasından mutludur. Maalesef Will'i idare etmek oldukça zor olur. Mecbur kalmadıkça Emily ile konuşmaz, önerdiği eğitimlere katılmaz ve başlattığı projeleri baltalar. Emily durumu, yaptığım katkıya değer vermediğini gösterme fırsatını hiç kaçırmıyordu, sözleriyle anlatır. Will'in tutumu karşısında şaşıran ve hayal kırıklığına uğrayan Emily, sorunu herhangi bir ekip üyesiyle nasıl çözecekse öyle çözmeye karar verir. Doğrudan ve net bir şekilde. Görüşmelerinin birinde Will'e bir sorun olup olmadığını sorar. Will olmadığını söyler ama davranışları aynı şekilde sürmektedir. Bunun üzerine Emily, Will'i dışarıda kahve içmeye davet eder. Bilmeden onu gücendirip gücendirmediğini, farklı bir yönetim anlayışını mı tercih edeceğini sorar. Will bir kişilik çatışması yaşandığını kabul eder ama konuyu kapatır ve iş yerinde onu yok saymaya devam eder. Emily, diğer çalışanlardan Will'in kendisi hakkında tembel ve faydasız dediğini duyar. Emily, meseleyi üstlerime taşımak ve Will'in kariyerine zarar vermek istemedim, diyor. Sonuçta Will, ekibin değerli bir üyesidir ve Emily onu korumak ister. Ancak aslında en başından müdürüne gitmesi gerektiğinin farkına varır. Nihayet bunu yaptığında patronu, ekibin kilit bir üyesini etkin şekilde yönetememesinin kendi hanesine eksi puan olarak yazılacağını söyler. Bir yıl içerisinde Emily de Will de ajanstan kendi istekleriyle ayrılır. Ancak ikisi de bu durumdan hoşnut değildir. Emily her şeyi baştan yaşama fırsatı olsa, müdürüyle çok daha erken konuşacağını, Will'in zehirli yaklaşımını kayıt altına alacağını ve belirgin bir ilerleme yaşanmaması durumunda onu hiç düşünmeden kovacağını söylüyor. Amy Gallo, Harvard Business Review'un serbest editörü ve HBR Guide to Dealing with Conflict, Harvard Business Review Press 2017 kitabının yazarıdır. İş yerindeki dinamikler hakkında yazılar yazmakta ve konuşmalar yapmaktadır. Web sitesi amygallo.com'u ziyaret edebilir, kendisini Twitter'da @amygallo adresinden takip edebilirsiniz. Altı. Stresli insanlarla çalışma yolları. Rebecca Knight. Hepimiz sürekli stresli, işinin başından açtığını, projelere gömüldüğünü, bir dakika bile boş vakti olmadığını iddia eden insanlarla karşılaşmışızdır. Onlarla çalışmak zordur ama çoğu zaman seçme şansınız olmaz. Stresli iş arkadaşıyla nasıl baş edebilirsiniz? Bunu doğrudan konuşmalı mı yoksa sakinleşip işe odaklanmasını sağlayacak taktikler mi denemelisiniz? Kendinizi bu zehirli duygulardan nasıl koruyabilirsiniz? Uzmanlar ne diyor? Stres günlük hayatın bir parçasıdır. How to Have a Good Day kitabının yazarı Caroline Webb, hepimiz yoğun stres yaşadığımız dönemlerden geçeriz. Bu bazen 10 dakika sürer, bazen 10 gün, bazense 10 ay diyor. Fakat bazı insanlar için stres bir alışkanlıktır. Bunlar her zaman işlerin yoğun olduğunu, gergin olduklarını, altından kalkamayacakları bir işe giriştiklerini düşünür. Böyle bir insanla birlikte çalışmak gerçekten zor olabilir. Failure to Communicate kitabının yazarı Holly Weeks, bu kişiyi kötü insan olarak görmeyin. Onu nasıl değiştirebileceğinizi düşünmeyin. Bunun yerine sorunu etkisiz hale getirmek amacıyla ne yapabileceğinizi, kendinizi nasıl koruyabileceğinizi düşünün, diyor. Bu iş arkadaşınızla daha etkin çalışabilmeniz için yararlanabileceğiniz bazı ipuçları şunlardır. Yargılamayın. Her şey sırayla. Öncelikle yargılayıcı davranmadığınızdan emin olun. Weeks, insanların strese dayanma eşiği farklı olabilir. Birine zehirli gelen stres düzeyi, başkasında uyarıcı etkisi yapabilir. Dolayısıyla psikolog değilseniz, bir insanın stresle başa çıkma yöntemini yargılamanız uygunsuz ve yersiz olur, diyor. Çalışma arkadaşınızın eğilimini bir kişilik bozukluğu değil, kişilik özelliği olarak görmeye çalışın. Web, iş arkadaşınızın günümüz iş hayatının her an göreve hazır tabiatına uyum göstermeye çalışıyor olabileceğini hatırlatarak, bir zamanlar eve gittiğimizde ertesi sabaha kadar iş düşünmemize gerek kalmazdı, diyor. Fakat modern çağın bağlı kalma baskısı bazılarına diğerlerinden daha ağır gelebiliyor. Stresi anlayın. Web, stresli insanın görüldüğünü ve duyulduğunu hissetmesi önemlidir. Ona, dün gece geç saatlere kadar çalıştığının farkındayım. Üstelik bu ilk de değil. İşler nasıl gidiyor diye sorabilirsiniz. İş arkadaşınız her zamanki yakınmalarını dile getirdikten sonra ona zor olmalı deyin. Bunu inanmasanız da söyleyin. Sonuçta karşınızdaki kişi böyle hissediyor. Stresini anlamak her ikinize de ilerleme fırsatı verir. Ama buna nasıl dayanıyorsun? Bu şirket seni ölümüne çalıştırıyor gibi şeyler söyleyerek onu onaylamaktan ve kışkırtmaktan kaçının. Bu tutum işe yaramaz, diyor. Takdir edin. Webb, stresli bir insanı ya kaç ya savaş modundan çıkarmanın en iyi yollarından biri iltifat etmektir, diyor. Bu kişi kontrolü kaybettiğini, yetersiz olduğunu, hak ettiği saygıyı görmediğini hissetmektedir. İltifat kendini toplamasını sağlar, diye ekliyor. İş yerinde takdir görmek, o kişinin kendini yetkin, pozitif ve profesyonel görmesine yardım eder. Örneğin ona, geçen haftaki sunumuna hayran kaldım, çok sakin ve kontrollüydün, müşteriler çok etkilendi, diyebilirsiniz. Takdir, etkili bir müdahale yöntemidir. Web, insanlara onları nasıl gördüğünüzü söylerseniz o role bürünürler, diyor. Yardım teklif edin. Bir diğer strateji de yardım teklif etmektir. Web, yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı diye sorabilirsiniz, diyor. Muhtemelen yapabileceğiniz bir şey yoktur ama yardım teklifi bile karşınızdaki insana çözüm konusunda kafa yorma fırsatı verir. Yalnız olmadığını hissettirir. Fakat Weeks, bunun her an her yerde kullanılabilecek bir açık davet olmadığını net şekilde belirtmek gerektiğini de ekliyor. Elinizden gelen konusunda uyarın. Vermeniz gereken mesaj, olanaklarım kısıtlı ama başın sıkıştığında sana yardımcı olmak isterim, olmalıdır. İsteklerinizi parça parça dile getirin. Web, stresli iş arkadaşıyla uğraşırken bilişsel yüklerini azaltma yollarını düşünmek gerektiğini söylüyor ve ona baskı altında olduğunu hissettirmeyin, diyor. Örneğin bu kişiye gönderdiğiniz e-postaları kısaltabilir, kapsamlı isteklerinizi birkaç küçük adım halinde ifade edebilir, işi yönetilebilir gruplara ayırabilirsiniz. Web, isteklerinizi gruplara ayırırken akıllı davranın, diye ekler. İş arkadaşınızın kusurlarıyla elinizdeki işi tamamlama ihtiyacınız ve isteğiniz arasında bir orta yol bulmanız gerekir. Nihayetinde sizin göreviniz o işi yaptırmaktır. Açıklama isteyin. Weeks, çalışma arkadaşınızın gerginliğinin sizin odaklanma becerinizi olumsuz etkilemesi ve bu kişinin sağlığı konusunda gerçekten kaygılanmanız durumunda ayrıntıya girmesini istemenizi önerir. Örneğin 10 üzerinden derecelendirecek olursan yaşadığın stres konusunda ne kadar kaygılanmam gerekir, deyin. Ne durumda olduğunu anlayamadığınızı anlatın. Verecekleri yanıtlar sizi şaşırtabilir. Size 10 üzerinden 5 diyebilirler. Bu durumda ambulans çağırmanıza gerek yok demektir. Ya da eşinin kanser olduğunu ve çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyebilir. Bu gerilimin kaynağı büyük ölçüde sizi ilgilendirmeyen bir şeydir. Mesafe koyun. Stres bulaşıcı olabilir. Web, bu nedenle bunun sizi nasıl etkilediğinin farkında olmalısınız, diyor. Sizi zehirleyen, enerjinizi emen birisiyle birlikteyken, bu kişiyle aranıza mesafe koymanın ya da etkileşimi sınırlamanın yollarını bulmanız gerekebilir. Elbette böyle bir şey her zaman kolay olmayabilir, özellikle de aynı departmanda ve aynı projede çalışıyorsanız. Weeks, böyle bir durumda bardağın dolu tarafına bakın, diyor. Ofisteki karakterler söz konusu olduğunda, rahat, gamsız, sorumluluk almayan tipler başınızı derde sokar. Stresli tiplerin aslında size daha az sorun yaratacakları kesindir. Aklınızda bulunması gereken ilkeler. Yapın. Yardım etmek için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sorarak destek olmayı teklif edin. Bu teklif, stresli kişinin yalnız olmadığını hissetmesine yardımcı olur. Onu takdir ederek daha iyi hissetmesini sağlayın. Yapacağı işi yönetilebilir gruplara ayırmak gibi yöntemlerle o kişinin bilişsel yükünü hafifletme yolları bulun. Yapmayın. Yargılamayın. İş arkadaşınız yaşadığı stresi sizden farklı şekilde ifade ediyor olabilir ama bu bir kişilik bozukluğu olmayabilir. Kışkırtmayın. Yaşadığı stresi anlayın ve bunu aşmasına yardımcı olmaya çalışın. Stresin içine çekilmeyin. Çalışma arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymanın yollarını bulmaya çalışın. Vaka çalışması 1. Yardım ve farklı bir bakış açısı önerme. Uluslararası insan kaynakları şirketi Jobbatical'ın kurucusu ve CEO'su Carolee Hendricks, daha önce çok gergin bir pazarlama yöneticisini idare etmesi gereken bir işte çalışmıştır. Carolee, Jenny adındaki bu iş arkadaşı için yaptığı işten dolayı bitkin düşüyor ve strese giriyor. Bu yüzden genel performansı giderek düşüyordu, diyor. Herkes ne kadar çok çalıştığını görüyordu. Ayrıca gözlerinin altındaki şişkinliklerin, gelgitli ruh halinin, sinirinin de farkındaydım. Carol'ü yargılamaya hakkı olmadığının farkındadır. Görünüşe göre Jenny'nin karakteri budur. Yargılamak yerine destek olmayı teklif eder. Jenny'ye yapması gerekenleri büyük ve göz korkutucu tek bir görev yerine küçük adımlar halinde söyler. Toplaması gereken dağınık bir oda hayal etmesini söyledim. Tüm kıyafetlerin yerlere saçıldığı, yatağın altında abur cubur paketlerinin olduğu, her yeri tozla kaplı bir oda. İki seçeneği vardı. Ya pes edecek, dağılacak, karmaşaya teslim olacaktı ya da karşısına çıkan ilk çift çorabı toplayacak ve karmaşayı temizlemeye bir adım yaklaşmış olduğu için kendisini iyi hissedecekti. Adım adım, santim santim, teker teker düzeni sağlayacaktı. Carol'i, Jenny'nin mesajı aldığını söylüyor. Küçük zaferlerini paylaşmaya, bunun kendisini ne kadar mutlu ettiğini anlatmaya başladığını gördüm. Performansı inanılmaz yükseldi ve ekip arkadaşlarıyla tekrar iletişim kurabildiğine sevindi, diyor. Vaka çalışması 2. Empati gösterme ve stresli kişinin güçlü yanlarını takdir etme. Jan Bruce kariyerinin ilk döneminde bir sağlık dergisinde yayıncı ve editör olarak çalışmıştır. Çok yoğun baskının yaşandığı stresli bir ortamdı. Bazı önemli kişiler ofiste kasılarak dolaşır dururdu. Zehirli bir kültür vardı ve insanlar birbirini hor görürdü, diyor. En yakın iş arkadaşı Abby, işin yarattığı gerilim yüzünden çok yıpranıyordu. Jan, çok başarılı olmuş, defalarca terfi almıştı. Bu yüzden de her an baskı altındaydı. Bir noktadan sonra o kadar çok çalışır oldu ki odaklanmayı beceremez hale geldi. Bu stres Abby'yi hasta etti, diyor. Jan, Abby'ye empati ve kaygıyla yaklaşır. Ona, yoğun baskı altında olduğunu biliyorum, bununla nasıl baş ediyorsun, der. Bu tavrı, Abby'nin ona güvenmesini ve açılmasını sağlar. Sonraki sohbetlerinde Jan, Abby'nin başarılı olmayı kafasına koyduğunu ama biraz mola vermesi ve stresten kurtulması gerektiğini görür. Sürekli bunu hallederim, daha sıkı çalışırsam işler yoluna girer, diyordu. Jan ona beceri ve yeteneklerini överek karşılık verir. Harika bir iş çıkarıyorsun ve bu sayede kurulan yeni bölümün başına getirildin. Üstelik evde de 4 küçük çocuğun var. Şu an ne hissediyor olursan ol, inanılmaz derecede zeki ve beceriklisin. Bunu aklından çıkarma. Unutursan da ben sana hatırlatırım. Abby bu desteğe minnettar kalır ve ikili arasında güçlü bir ilişki kurulur. Şu anda Jan, iş yaşamında verimlilik, sağlık ve huzuru korumakta yardımcı bir yazılım platformu olan Miclubrium'un kurucu ortağı ve CEO'su. Rebecca Knight, Boston'da serbest gazetecilik yapmakta ve Wesleyan Üniversitesi'nde ders vermektedir. Yazıları New York Times, USA Today ve Financial Times gibi gazetelerde yayınlanmıştır. Yedi. Telaşlı insanları idare etme yolları. Liz Kislick. Bazen hepimizin ağır hareket eden ya da aşırı temkinli davranan bir çalışana katlanamadığı olmuştur. Öteki uçtaysa işleri bir an önce halletmek isteyen, bu yüzden acele ve telaşla hareket edip her şeyi birbirine karıştıran çalışanlar vardır. Bu kişiler sırf işi halletmek için kötü anlaşmalara imza atabilir. Bir problemi kararlı şekilde çözmüş olduğunu söyleyebilmek için sonuçlarını düşünmeden hareket edebilirler. Sorun, bu çalışanların böyle davrandıkları için takdir edilmesidir. Telaş, kurum kültürünün bir parçası haline gelmişse, hızlı hareket etmek, ister lider olun, ister çalışan, bir zorunluluk olarak görülür. Telaşın yarattığı yoğun hareket, bunun kurumsal bir sorun olduğunun farkına varılmasını güçleştirir. Oysa bu, önemli bir sorundur. Yöneticiler her gün formalite icabı verilen stratejik değer taşımayan, ezbere ve keyfi kararlar yüzünden binlerce doların heba edildiğini söyler. Bununla birlikte amaçsız telaşın yol açtığı zarara rağmen telaşlı çalışanlar genellikle kuruma en bağlı, en verimli insanlardır. Bu kişilerin üzerinde telaşın olumsuz etkisini azaltmak, heyecanı doğru hedefe odaklamaya yardımcı olmak, daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlamak için size yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır. Diğer çalışanların nasıl etkilediğini fark etmesine yardımcı olun. Telaşlı çalışana işbirliğinin kendileri dahil herkesin yararına olacağını gösterin. Birlikte çalıştığım bir başkan yardımcısı asistanı, başarılması gereken hedeflerin neler olması gerektiği konusunda haklıydı. Ancak bunları bir an önce halletmeyi kafasına koymuş olduğu için genellikle kendi bildiğini okuyordu. Sadece kendi hedef ve görevleri konusunda telaşlandığı için kötü bir ortak ve kötü takım oyuncusu olarak görülüyordu. Müdürünü ona işbirliğinin önemini göstermeye teşvik ettim. Bu çalışanı diğer insanlarla etkileşime ve işbirliğine zorlamak için etki raporu benzeri raporlar hazırlamasını istedi. Müdürü onu her kişisel başarısından sonra takdir etmek yerine sürecin ilerleyişi nedeniyle takdir etmeyi öğrendi. Ortak planlama, koordinasyon ve bölümler arası başarı. Yaptıklarının sonucunu fark etmeye teşvik edin. Telaşlı çalışan genellikle hızlı hareket etmenin olumsuz değil, olumlu yönlerini görür. Sivil toplum örgütünde başkan yardımcısı olan bir müşterim, elde yeterli veri olmasa dahi acele karar almasıyla ünlüydü. Kendisinden başkalarına da danışması, kararının sonuçlarını dikkatle değerlendirmesi istenmesine rağmen verdiği aceleci kararlar bazı talihsiz işten çıkarmalara yol açmıştı. İşe yeni aldığı insanlarla yapacağı işten çıkarma konuşmalarını prova ettik. İşten çıkarılmanın bu kişiler ve aileleri üstündeki etkisini drama yoluyla canlandırdık. Yol açtığı acıların ortaya konması yaptığının farkına varmasını sağladı. Uzun vadeli düşünen kişilerle eşleştirin. Etkin bir müdahale, telaşlı çalışanın daha bilinçli yaklaşımın getirdiği başarının tadına varmasını sağlar. Kıdemli bir satış uzmanı, beceri ve çalışkanlığı sayesinde birçok müşteri bulmayı başarmıştı. Ancak anlaşmayı bir an önce bağlama isteği yüzünden daha iyi bir sunum yapıp daha avantajlı bir anlaşma yapabilecekken zaten evet diyecek müşteriye ne gerekirse vermeye başlıyordu. Çok sayıda yeni müşteri bulmasına rağmen sipariş düzeyi müşterinin potansiyelinin çok altında kalıyordu. Şirkete bir yığın yükümlülükler getirdiği için yönetim onu araştırma ve planlama konusunda uzmanlaşmış, daha akıllı hareket eden bir meslektaşıyla eşleştirdi. Yüksek enerjiyle dikkatli planlama bir araya gelince anlaşmaların sayısı ve hacmi arttı. Acil olanla yapılması gerekeni ayırmak konusunda eğitin. Kaygının azaltılması telaşı azaltır. Geçmişte sağlam tavır sergileyen bir ekip lideri, şirketin büyüme döneminde herkesi delirtmişti. Diğerlerini dinlemiyor, her şeyi kendi başına halletmeye çalışıyor, kararları ve enformasyonu ekibiyle paylaşmıyordu. Ekibi büyüyemez ve gelişemez hale gelmişti. Her an işi başından aşkındı ve işler yürümüyordu. Onunla proje yönetim sürecinin çeşitli boyutlarını ele alıp her şeyin kontrol altında olduğunu görmesini sağladık. Ardından baskı yaratan asıl neden nedir diye sorduk. Bir süre sonra bu baskının işten değil, her işe koşturma sorumluluğunun getirdiği yalnızlık hissinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu hisle baş edebilmesine yardımcı olmak için farkındalık teknikleri kullandık. Ekibiyle bağını güçlendirmesi için başka tekniklerden yararlandık. Bu sayede çalışanlar kararlarının sonucunu anlamaya, neler beklemeleri gerektiğini bilmeye, sorumluluk almaya, işler yolunda gitmediğinde ekip liderini uyarmaya başlayabildi. Telaş içinde hareket eden çalışan, başarıya ulaşmak ve büyümeye yönelik bilinçli çabalar sergilemek yerine didişip durur. Düşünerek hareket etmenin çok daha olumlu sonuçlar doğurduğunu gördüğünde, telaşını bastırmayı, daha iyi bir lider olmayı, çok daha iyi performans sergilemeyi öğrenebilir. Liz Kislik, Fortune 500 şirketinden ulusal çaptaki sivil toplum örgütlerine ve aile şirketlerine, American Express, Amerikan Kızılaç Örgütü, Staples ve Highlights for Children dergisi gibi birçok kuruma, kurumsal performans, yetenek yönetimi, liderlik gelişimi gibi alanlardaki sorunların çözümü için yardımcı olarak satış ve gelirlerin artmasını sağlamıştır. Hofstra Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde konuk profesör olarak ders veren Kislik, işbirliği, ekip yönetimi, liderlik gelişimi ve müşteri sadakatinin artırılması konusunda konuşmalar yapmaktadır. Patronunuzdan nefret mi ediyorsunuz? Manfred F. Arquette de Vries. Büyük bir teknoloji şirketinde çalışan Stacey işini çok seviyordu. Patronu başka bir şirkete geçene dek. Yeni müdürü Peter, kimsenin bireysel ve kolektif performansına bakmaksızın ekipteki herkesten nefret ediyor gibi görünüyordu. Burnu havada, mikro yönetim meraklısı, kendi geliştirmediği projeleri rafa kaldırmaya eğilimli biriydi. Bir yıl geçmeden ekipten birkaç kişiyi işten çıkardı. Stacey gerek geri bildirim isteyerek gerek ona akıl danışarak yeni patronunun güven ve saygısını kazanmaya çalıştı. Ama Peter tepkisiz kaldı. Stacey tüm çabalarına rağmen sağlıklı bir ilişki kurmayı başaramadı. Birkaç ay sonra konuyu insan kaynaklarına taşıdı fakat oradan da seni anlıyoruz türü yorumlar dışında bir şey çıkmadı. Şirketin Peter'a yaptırım uygulamaya niyeti yoktu. Çünkü en azından kağıt üzerinde kimsenin performansı düşmemiş ve ondan başka kimse de Peter'dan şikayetçi olmamıştı. Peter'la yaşadığı sorunlardan kaçamayan, durumu da değiştiremeyen Stacy'nin stresi arttı, depresyona girdi. İyi iş çıkaramamaya başladı. Tek kurtuluşunun çok sevdiği işinden ayrılmak olduğunu düşünüyordu. Stacy'nin durumu çok yaygındır. Gallup küresel iş yerlerinin durumu araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışanların yarısı kariyerinin bir döneminde patronundan kurtulmak için işten ayrılıyor. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki oranlar da benzer, hatta daha yüksek düzeyde. Daha önceki araştırmalarla tutarlılık gösteren bu araştırma, çalışanın bağlılığı, yani kurumsal hedeflere ulaşma motivasyonu ve çabasıyla patronuyla ilişkisi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Şirketine bağlı olduğunu söyleyen çalışanların %77'si, patronuyla etkileşimini "müdürüm güçlü yanlarıma odaklanır" gibi olumlu ifadelerle anlatıyor. Oysa şirkete bağlı olmayanların %23'ü ve "hiçbir bağım kalmadı" diyenlerin sadece %4'ü benzer ifadeler kullanıyor. Bu kaygı verici bir durumdur. Çünkü araştırma, bağlılık düzeyi yüksek bir iş gücünün kurumsal başarının kilit etkeni olduğunu gösteriyor ve Gallup'a göre dünya genelindeki çalışanların sadece %13'ü bu kategoriye giriyor. Kötü patronlar ne yapar? En sık dile getirilen şikayetler, mikro yönetim, zorbalık, çatışmadan ve karar vermekten kaçma, başkasının başarısını sahiplenme, suçu başkasına atma, bilgilendirmeme, dinlememe, kötü örnek olma, işten kaytarma, çalışanların gelişimine katkıda bulunmama olarak sıralanıyor. Ancak patronunuz nasıl davranırsa davransın, sizin işinizin önemli bir parçası da ilişkileri yönetebilmektir. Bunu başarıyla gerçekleştirmek, verimliliğin kilit göstergelerinden biridir. Araştırmacı, yönetici koçu ve psikanalist olarak yıl boyunca üst düzey ve yüksek potansiyelli yöneticilere, üstleriyle ilişkilerindeki sorunları çözmek için yardımcı oldum. Bu makalede benzer sıkıntılar yaşayan herkesin kullanabileceği seçenekleri ele alacağız. Bunların çoğu, herkesin bildiği şeyler gibi gelecektir. Ancak sıklıkla insanların bunları kullanmayı unuttuğuna tanık oldum. Dolayısıyla seçeneklerin sistematik şekilde gösterilmesi daha yararlı olacaktır. Empati yapın. Atılacak ilk adım, müdürünüzün karşılaştığı dışsal baskıları anlamaktır. Unutmayın, kötü patronların çoğunluğu doğuştan kötü değildir. Yönetme ve sonuca ulaşma konusunda karşılaştıkları baskılar yüzünden bu hale gelmiş, iyi insanlardır. Dolayısıyla sadece nasıl davrandıklarını değil, neden böyle yaptıklarını da düşünmek gerekir. Araştırmalar, empati yapmanın zorlu patron-çalışan ilişkisinde oyunun kurallarını değiştirdiğini ve bu etkinin sadece yukarıdan aşağıya yönelik olmadığını göstermiştir. Stephen Covey ve Daniel Goleman gibi uzmanlar, kilit öneme sahip duygusal zekanın yöneticileri yönetmekteki önemini vurgular. Nöroloji bilimi de bunun etkili bir strateji olduğunu söyler. Çünkü beyindeki nöronlar, insanı kendine yönelik davranışa aynı şekilde karşılık vermek üzere harekete geçirir. Buradan çıkarılacak ana fikir şudur. Patronunuzla empati kurmaya gayret ederseniz, onun da sizinle empati kurma olasılığını artırırsınız ve bu herkesin yararına olur. İhtiyaçlarınızı karşılayamayan ya da sizi sevmeyen bir insanı anlamaya çalışmak zor gelebilir. Ancak Goleman'ın yıllar önce ortaya koyduğu gibi, empati öğrenilebilen bir şeydir. Aralarında Menninger Kliniği uzmanlarının da bulunduğu akademisyenlerin son dönemdeki araştırmaları da bilinçli empatinin insanların duygularını daha isabetli şekilde algılamamızı sağladığını gösteriyor. Büyük bir Amerikan şirketinde satış müdürü olarak George, patronu Abby'yi ne yaparsa yapsın bir türlü memnun edemiyordu. George, Abby'nin özensizliğinden ve ona hiç destek olmamasından bıkmıştı. Bir arkadaşı kendini patronun yerine koymasını önerdi. George, patronun zorlu biri olduğunu, imkansız hedefler belirlemekle tanındığını biliyordu. Bunu dikkate almaya başlayınca, Abby'nin kendisini kasten görmezden gelmediğini, bir yığın önemli inisiyatifi bir arada yürüttüğünden ona destek olmaya vakit bulamadığını fark etti. Empati için en uygun koşullar gayri resmi ortamlarda ortaya çıkar. Randevu almanıza gerek yoktur. Karşı tarafın çabanıza olumlu tepki vereceği anı kollamalısınız. George için bu an, Singapur'daki önemli bir müşteriyi ziyaret etmek için çıktıkları iş seyahatiydi. İlk gün akşam yemeği sırasında Çin'deki yeni projenin nasıl gittiğini sorarak Abby'nin yaşadığı baskı konusunda içini dökmesine zemin hazırladı. Abby'nin de yaşadığı stresi ve sıkıntıyı paylaşmaya dünden hazır olduğu ortaya çıktı. Bu sohbet ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu ve aralarında tatmin edici bir iş ilişkisinin de temelini attı. George kendine gösterilen ya da gösterilmeyen ilgiyi daha az dert etmeye başlarken, Abby de George'un problemlerini dinlemeye hazır hale geldi. Kendi rolünüzü değerlendirin. Atmanız gereken ikinci adım kendinize bakmaktır. Deneyimlerime göre patronuyla sıkıntı yaşayan insanların neredeyse tamamı aynı zamanda sorunun bir parçasıdır. Sergiledikleri davranışlar takdir edilme ve değer görmelerine engel olur. Bu olasılığı duymak hoşunuza gitmese de bir yerlerde bir hata yapıyor olabilirsiniz. Bu hatayı ortaya çıkarıp değiştirerek bu ilişkiyi kurtarabilirsiniz. İşe, içe bakışla başlayın. Patronun getirdiği eleştiriyi olabildiğince nesnel şekilde değerlendirin. Hangi konuda kendinizi geliştirmeniz gerekir? Hangi davranışınız patronun canını sıkıyor olabilir? Ayrıca kendinize kişilik çatışmasına yol açabilecek nedenleri sorun. Patronuyla sorunlarını çözemeyen müşterilerimle yaptığım sohbetlerde gördüm ki, bu kişilerin genellikle geçmişten gelen ve otoriter tipleri simgeleyen aktarım figürleri oluyor. Patron-çalışan ilişkisindeki sorunları değerlendirirken, davranışlar üzerinde büyük bir etkisi olan bu aktarımın da dikkate alınması gerekir. Örneğin bir müşterim patronunun kendisine onu sürekli azarlayan, bir türlü memnun edemediği ilkokul öğretmenini hatırlattığını söylemişti. Bu iki kişinin tipi, otoriter tarzı ve iletişim tarzları benzerdi. Bu aktarımı fark edersek düzeltme yoluna girebiliriz. Birkaç seansın ardından müşterim, geçmiş kırgınlıklarıyla şu anki tepkisini birbirinden ayırmayı ve patronun yorumlarını daha pozitif değerlendirmeyi başardı. Ardından patronunuzla başarıyla çalışan iş arkadaşlarınızı gözlemleyin. Onlardan tavsiye isteyin. Patronunuzun tercihlerini, garipliklerini, nelerden sinirlendiğini öğrenin ve hangi alanlarda nasıl farklı davranabilirsiniz anlamaya çalışın. Ama meslektaşlarınıza danışırken soruları dikkatli şekilde dile getirin. Örneğin iş arkadaşınıza, "Patron neden sürekli sözümü kesiyor?" yerine şöyle sorabilirsiniz. "Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını nasıl anlıyorsun? Patronun neyi duymak istemediğini nereden biliyorsun? Onunla aynı görüşte olmadığında nasıl ifade ediyorsun?" Arkadaşlarınızdan tavsiye almak için grup eğitimlerinden de yararlanabilirsiniz. Bir liderlik gelişim atölye çalışması sırasında kendisinden canını sıkan bir sorunu dile getirmesi istenen Tom'u hatırlıyorum. Patronuyla ilişkisini geliştirmesi gerektiğini itiraf etmişti. Çünkü ne yaparsa yapsın patronunu memnun edemiyordu. Arkadaşları dürüst yorumlarda bulundu. Toplantılarda hedefleri anlatırken kafası karışık gibi göründüğünü, ona doğrudan raporlama yapanlara yetki verme konusunda da başarısız olduğunu söylediler. Meslektaşlarına göre patronun onun performansından memnun olmama nedeni bunlardı. Ona sunum hazırlamaya daha fazla zaman ayırmasını, hedeflerini ve başarı kriterini belirlerken daha dikkatli olmasını tavsiye ettiler. Bir diğer tavsiye de toplantılara çalışanlarıyla birlikte katılması ve kendi raporlarını hazırlaması yönündeydi. Tom, anlamadığı konuları açıklığa kavuşturacak birkaç soru sordu ve atölye çalışmasından aldığı tavsiyeleri hayata geçirmeye hazır halde ayrıldı. Bir sonraki yılın planlama toplantısında patronu Tom'u sunumunun kalitesinden dolayı tebrik etti. Ardından da ona ekibinin takım çalışmasını öven bir e-posta gönderdi. İş arkadaşlarınızdan aldığınız geri bildirim size fikir sunmamışsa atabileceğiniz bir sonraki adım patronunuzla konuşmayı denemek olmalıdır. Bir kez daha belirtmek gerekir ki bu görüşmeye çok hassas yaklaşmalısınız. Soruları olumlu bir tavırla dile getirin. Ne hatam var yerine hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabilirim diyebilirsiniz. Tavsiye ve akıl hocalığı istediğinizi anlatın. Bunu gerçekleştirmek amacıyla birebir buluşma talep edin ve patronunuza ne konuşmak istediğinize dair bir fikir verin. Performans sorunlarım ve yönetim becerilerimin geliştirilmesi gibi. Şanslıysanız çaba harcama konusundaki isteğinizi takdir edecek ve geliştirmeniz gereken alanları belirtecek, daha yakın bir ilişkinin temellerini atacaktır. Ama zorluk çıkartır ya da sizi terslerse bu problemin sizden kaynaklanmadığının bir işareti olabilir. O zaman bu durumu değiştirmek için yapabileceğiniz bir şey varsa bunların neler olabileceğini düşünmeniz gerekir. Değişme şansı verin. İlişkideki sıkıntıların sizden kaynaklanmadığına karar verirseniz patronunuza çok iyi geçinemediğinizi ve bu durumu düzeltmek istediğinizi açıkça ifade edebilirsiniz. Bunu konuşmanın çeşitli yolları vardır. Mümkünse samimi bir sohbet sırasında bu konuya girebilirsiniz. Bir dönem eğitim verdiğim Jean adındaki bir Fransız, İngiliz patronu Richard'la yaptıkları bir müşteri ziyaretini anlatmıştım. Müşteri her ikisine de kötü davranmıştı. Bunun üzerine patronuyla sorunun nereden kaynaklandığı konusunda konuşmaya başlamışlardı. Bu konuşmacı yine patronunun bazı davranışlarının onda yarattığı sıkıntıdan söz etme fırsatı sağlamıştı. Böylece patronuyla ilişkilerini nasıl geliştireceklerini konuştular. Böyle bir fırsat çıkmazsa sohbeti sizin başlatmanız gerekir. Çatışma yönetimi uzmanları bunu kolay kolay rahatsız edilmeyeceğiniz, ikinizin de dilediği an çıkıp gidemeyeceği özel bir ortamda yapmayı öneriyor. Yapıcı bir konuşma gerçekleştirmek istiyorsanız kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yer seçin. Ofis dışında bir yerde konuşmak istediğiniz özel bir mesele olduğunu söyleyin. Aranızdaki sıkıntı işe yansımışsa, örneğin önemli bir teslim tarihi kaçmışsa, bu olay ve bunun diğer projeler üzerindeki olası etkisi hakkında konuşmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Patronunuz kaçamayacağı zorlu bir konuşma gerçekleştireceğinizi bilsin. Sadece kişisel meseleleri konuşmak istediğinizi söylerseniz, patronunuz daha öncelikli bir kriz icat edebilir. Konuşmaya başladığınızda patronun sıkıntınızın farkında bile olmadığını görebilirsiniz. Örneğin Gina'nın sıkıntılarından biri Richard'ın hiçbir zaman onun fikrini almaması, sadece çoğunluğu İngiliz ve erkek olan meslektaşlarının anlattıklarını dinlemesiydi. Konuşmaya başladığında Richard, toplantılarda onu özellikle zor durumda bırakmak ya da susturmak gibi bir niyeti olmadığını söylemişti. İsyan çıkarın. Davranışlarınızı değiştirdiniz ya da patronunuzla iletişim kurdunuz ama bir gelişme sağlanmadı. Bu durumda eğer iş arkadaşlarınız da sizin gibi düşünüyorsa, insan kaynaklarını ve patronunuzun patronunu problem konusunda bilgilendirmeyi düşünebilirsiniz. Ama bu yolu seçecekseniz, patronunuzun şirkete nasıl zarar verdiğini, kötü yönetim tarzının ekip, birim ve organizasyonun performansını nasıl düşürdüğünü somut şekilde anlatmalısınız. Aynı zamanda şirkete karşı dava açma tehdidini de ikna edici şekilde dile getirmelisiniz. Patronun olumsuz etkisini ve uygunsuz davranışlarını tanık ifadeleri ve yazışmalar gibi kanıtlarla belgelemeniz gerekir. Benzer şikayetleri olan ve kanıt sunan insanların sayısı arttıkça üst düzey yönetimin problemi görmezden gelmesi ve inkar etmesi güçleşir. Patronun olumsuz davranışlarını kanıtlayan somut veriler yoksa muhtemelen insan kaynaklarının desteğini alamazsınız. Onlar genelde patronun tarafını tutar. Danışmanlık yaptığım Maria, önce insan kaynaklarından yardım istemişti. Ancak kendi reklamını yapma konusunda olağanüstü derecede usta olan patronu, insan kaynaklarını sorunun asıl kaynağının Maria olduğuna ikna etmişti. İnsan kaynakları yöneticisi sadece problemi yok saymakla kalmamış, patronuna ayak uydurmanın Maria'nın sorumluluğu olduğunu da söylemişti. Bu tür hikayeler çok yaygındır. Patronuna karşı sağlam bir dosya oluşturmayan çalışan, olumsuz davranış ve uygulamaları değiştirebilmek bir yana, işini bile kaybedebilir. İsyan ve ihbar ileride karşınıza çıkabilecek iş fırsatlarını da olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla resmi şikayette bulunmak, başvuracağınız son çare olmalıdır. Zamanı bırakın ya da yolunuza gidin. Biraz önce anlatılan adımları attığınız halde patronunuzla ilişkinizi düzeltemediyseniz ve toplu hareket etme olanağı söz konusu değilse seçenekleriniz azalacaktır. Bu durumda çoğu kişi patronuyla temasını minimuma indirerek isteksizce çalışmaya devam eder. Her zaman için durumun değişmesi olasılığı ya da umudu vardır. Ama sorunu zamanı bırakırken bir zaman sınırı belirlemek gerektiğini unutmayın. Aksi halde bu belirsizlik bir yaşam tarzına dönüşür. İstek ve inancınızı yitirir. Hayata küsersiniz. Bu durum hayatın diğer alanlarına da yansır. Psikosomatik tepkilere ve depresyona neden olur. Yeni bir iş aramak ve bulunca da işten ayrılmak daha iyi bir çözüm olabilir. Özgeçmişinizi güncelleyin. İnsan kaynakları şirketleriyle bağlantı kurun. Referanslar bulun ve mülakatlara başlayın. Kötü bir patrona sahip olmak sizin hatanız değildir. Ama bu patronla çalışmaya devam etmek sizin hatanız olacaktır. Stacy de nihayet buna karar kıldı. Bir süre kafasını dinledikten sonra yeni bir iş arayışına başladı. Çok geçmeden bir başka şirkette çok uyumlu bir patronla çalıştığı, ilgi çekici bir işe başladı. Birkaç ay sonra eski şirketinden bir iş arkadaşı, ondan kısa süre sonra Peter'ın da şirketten ayrıldığını söyledi. Kendi isteğiyle ayrıldığı açıklansa da söylentilere göre üst yönetim tarafından birçok değerli insanı kaybetmeye neden olduğu için istifaya zorlanmıştı. Manfred F. R. Kessler Rice, yönetici koçu, psikanalist ve yönetim bilimleri uzmanıdır. Fransa, Singapur ve Abu Dhabi'deki INSEAD'de liderlik gelişimi ve kurumsal değişim alanlarında klinik profesör olarak görev yapmaktadır. Son kitabı Riding the Leadership Roller Coaster, An Observer's Guide, Springer 2017 adını taşır.